Merhaba, ben Mesut Çevik. Apple'ın iPhone ve belki iPad lansmanı canlı yayında birlikteyiz. Belki iPad diyorum çünkü iPad'in aslen bugün lanse edilip edilmeyeceği henüz belirlilik kazanmamış durumda. Biz daha çok iPhone'u, yani iPhone 5C'yi ve ucuz iPhone olarak isimlendirilen plastik kasalı iPhone 5C'yi bekliyoruz. Umarız canlı yayınımız size tabii ki sıkıntısız bir şekilde ulaşıyordur. Çünkü sürpriz bir TV programı hazırlıkları nedeniyle birazcık geç kaldık stüdyomuza, onun çekimlerindeydik. Bu yüzden de test yayını yapma şansı bulamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşarsanız, eğer yorumlar kısmından bunu bize iletirseniz, bütün ekip şu anda sizin için hizmete hazır durumda bekliyor. Hızlı bir şekilde bu sorunları gidermeye çalışacaklardır. Şu an için ana sayfamızda birazcık ağırlık var, bunun farkındayız. Ama ana sayfada çok büyük sıkıntı yaşayanlar forumlarımıza girip bu taraftan da yorumlarını bize iletmeye devam edebilirler. Yanımda Günle Mustafa var. Biliyorsunuz her Apple lansmanında Günle Mustafa yanımızda oluyorlar. Çünkü Mustafa özellikle Apple'ı çok yakından takip eden bir editörümüz. Günde tam bir Apple fanatiği diyebiliriz bu konuda.
Yok canım, öyle demiyorum. Senin gibi fandroid değilim
Savaş
Evet, en
çıkacak.
azından ikisinin de burada Apple hakkındaki görüşlerini alacağız. Ve sizlerle beraber eğlenceli bir yayın yapacağımıza inanıyorum. Şimdi ben ilk olarak Apple'ı yakından takip ettiği için Mustafa'ya sormak istiyorum. Mustafa, ucuz iPhone bekleniyor. Plastik kasasının bazı sızıntıları oldu ki artık yıllardır alıştık. Sızıntıların hepsi doğru çıkıyor.
Aynen
Büyük
öyle.
ihtimalle Çinli bir telefona benzeyen bir iPhone gelecek. Hatta arkasındaki yazılar falan bile, eğer o sızıntılar doğruysa, oldukça enteresan görünüyor.
Ya
Şimdi
şimdi
Samsung belki hani Koreli bir telefona da benzeyebilir diyelim yani.
Yani
İlla
olabilir.
ki
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Sızıntıları hani zor şartlarda çektikleri için hani o telefonun tam kalitesini bir kere yansıtmıyor. Biz bunu iPhone 4'ten çok görmüştük. Yani örneğin iPhone 4 için de Çinli telefonla Çinli üreticilerin yaptığı telefonlara benziyor falan filan demiştik,
Evet,
ama
doğru.
yayınlandıktan sonra bir baktık ki en güzel iPhone, hala da birçok kullanıcı için öyle. Haliyle şimdi iPhone 5C'nin hani genel olarak tasarımları hakkında net olarak yorum yapmak çok doğru değil benim görüşüm. Ama gelir mi? Kesin gelecek. Ben ona kesin inanıyorum. Çünkü gelmesi gerekiyor. Pazar şartları değişti. İşte çeşitli üst model telefonla alt model telefon arasında bir yeni telefon konumlandırması gerekiyor ki kullanıcıları onu da pazarlayabilsin. Çünkü Android çok hızlı bir şekilde yayıldı. Hani kendi kullanıcısını belki elinde tutuyor ama Apple'ın burada kazanması gereken bir de yabancı diğer kullanıcılar var, platform dışındakileri. Onları da kazanmasının yolu bir kere iPhone 5C gibi bir modelden geçiyor. Haliyle öyle bir model çıkartılması çok normal. Ben çok da doğru bir hamle olarak görüyorum.
Yani aslında iPhone 5C'yi şöyle değerlendirmek lazım. Aslında Apple'ın her zaman, her dönem ucuz iPhone'ları piyasada oldu. 4 varken biz 3GS'yi, 3'ü ucuz alıyorduk. 5 çıktıktan sonra 4S'yi, 4'ü ucuz almaya başladık ki Apple'ın zaten yaptığı hacimli çıkışlara baktığımızda daha çok aslında bu modellerin çıkış yaptığını, 5'ten daha çok 4S'nin, 4'ün
Evet.
çıkış yaptığını görüyoruz. Bu da Apple'a rakamsal olarak, satış rakamı olarak çok büyük satışlar ama
Hı.
karlılık anlamında düşük karlar
Aynen.
getiriyordu.
Çünkü daha önceki üretim bandının korunuyor olması hani kar marjlarını çok düşürüyor ki firmanın son dönemdeki kar marjı inanılmaz düşmüş durumda ve bu yatırımcılar açısından çok büyük sıkıntı anlamına geliyor. Haliyle yeni bir telefonda biraz daha sanki orayı kar marjını
Evet,
yükseltecekler.
zaten hani buradaki konuşma şu yönde arkadaşlar. Yeni iPhone'un ucuz iPhone olmaktan daha çok Apple'ın işine yarayacak bir ara
Aynen öyle.
model olacağı.
Kesinlikle.
Böylece aslında 5 senenin çıkışıyla beraber 5'in, 4 senenin, 4'ün piyasadan çekileceği ve
Evet.
Apple'ın daha düşük model bir iPhone satmasına rağmen karlılığını yüksek tutabileceği konuşuluyor ki
Aynı
aslında
zamanda
tam film açısından baktığımızda doğru bir karar
çok
gelecek.
doğru, evet
Hem
hocam.
aynı şekilde öyle bir şey var, hem de bir marka yaratmaya çalışıyor. Yani mesela ucuza bir iPhone da alınabilecek tarzda. Eski telefonları piyasadan silerek, dediğin gibi eski tip hani donanımlar da piyasadan çekilmiş olacak böylece. Ve diyelim ki insanlar istedikleri zaman iki tip iPhone arasında seçim yapabilecekler.
Biraz daha sadeleştirmiş de olacak o ürün gamını. Örneğin şimdi adam bakıyor, iPhone 4 var, iPhone 4S var,
Ne
iPhone 5
satılıyorlar?
var. Tabii satılıyor şimdi. Diyor ki ya bu tamam satılıyor ama hani daha böyle sade bir ürün gamı her zaman tüketici açısından daha iyidir. Çünkü alıyor adam örneğin iPhone 4'ü satılıyor diye. Bir bakıyor yazılım anlamında şu anda iOS 7'ye ne kadar destek vereceği kuşkulu. Ki birçok hani beta testlerinde gördüğümüz kadarıyla çok
Kırpılmışsa.
yani çok kötü durumda performans açısından falan. Şimdi adam onu alıyor, onu da iPhone diye alıyor.
Bir ay
Bu
sonra.
bir şey marka açısından büyük bir olumsuzluk anlamına taşıyor.
Bir de yazılım geliştiriciler açısından baktığımız son dönemde özellikle şöyle şeyler var. İşte bu 4'te çalışmaz.
Evet.
4 ve sonrası filan tarzında artık böyle ibareler koymaya başladılar ki platform açısından tam bir kabus.
Aynen, çünkü çok bir hani hep dedi ki Android'de çok böyle çeşitlilik var, işte bir bölünmüşlük var. Apple da oraya doğru gidiyordu. iPhone 5C ile orayı toplayacak. Bir kere işte 5'in çözünürlüğünü standart tutacak. 4'te 4C'yi çekecek piyasadan. İşte Lightning'i standartlaştırmış olacak. Çünkü hala 30 binlik satıyor. Aksesuar tarafında, aynen kılıf tarafında öyle bir hani sadeleştirmeye gidecek derken bir baktığımızda oldukça daha toplanmış bir iPhone ürün gamı çıkacak iPhone 5C'den sonra.
Tabii şimdi şu da var. Mesela aksesuar satışlarına baktığımızda bütün telefon üreticileri şunu söylüyor. Eğer aksesuar pazarını heyecanlandırmak istiyorsanız telefonunuzun en az 3-4 milyon satması ve uzun sürede piyasada olması lazım ki aksesuar üreticileri aksesuar üretsinler. Şimdi ucuz iPhone aksesuar üretenler, yani 5C aksesuar üretenler zaten gelecek yılki büyük ihtimal yine 6C'nin kılıfını üretmiş olacaklar. 6C büyük ihtimalle 5C'nin zaten donanımını taşıyan bir telefon olacak.
Aynen. O kasanın içerisine muhtemelen yerleştirecekler. Bu böyle gidecek uzun sene, uzun yıllar boyunca. O açıdan baktığımızda oldukça olumlu gözüküyor. Yani firma açısından olumlu gözüküyor. İnşallah tüketici açısından da olumlu.
Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar zannediyorlar ki mesela iPhone hep pahalı bir algısı yerleşmiş durumda. Fakat mesela Amerika'daki satışlara baktığın zaman çok ilginç. Mart ayında bütün mağazalardan satılan iPhone'ların %50'si sadece iPhone 5. Yani bunun geri kalanı iPhone 4, iPhone 4S ve hatta 3GS de kalkmış ama iPhone 4 ve 4S olmak üzere %50'sini tutuyorlar. Yani gerçi şu anda düşmüştür bu herhalde Mart ayından bu zamana kadar %30'lara kadar düşmüştür ama. Yani şunu da bir gerçek, eski iPhone'ları çok ciddi derecede satıyordu Apple.
Bu arada stereo sesimiz yokmuş. Stereo çıkış pahalı değil mi Bahadır? Stereo kablomuz vardı. Stereo kablo. Hayır, bizim bu yayınlar için yaptığımız bir stereo kablo vardı hatırlarsan. Çift giriş bir tane stereo çıkışlı. Özellikle Kadıköy'e gitmiştik. Seyircilerimize demiştik ki yayında olmayacak. Arkadaşlar şimdi biraz bekleyin. Bahadır unutmuş kabloyu. Şimdi takıyor ve sesimiz stereo olacak. 2 dakika. Kusurumuza bakmayın. Hangi kamerada olduğumuzu da bilmiyorum ama. Evet, bu geniş kameradaymışız. Bahadır'ın hatası. Bir gündür buradalar, çalışıyorlar. Ama ben halledeceğim onu. Evet. Bahadır, o ses soldan cızırtılı geliyor kullanıcılara. Buradan yorum yapıyorlar bana. Benim içim cızlıyor içim. Evet, biz devam edelim konuşmaya. Kullanıcılar çünkü daha çok hala cızırttan bahsediyorlar ki ben çözmüştüm bunu. Kusurumuza bakmayın lütfen. Yapacak bir şey yok. Şimdi düzeltiyor inşallah. Kablolar bölümünde Bahadır o. 2 tane giriş, 1 tane stereo çıkış. Evet. Bahadır'dan ilgili özel bir program da çekeceğim bir gün. Bu konuya çok ağırlık geleceğim. Evet.
Bu arada iPad bekleniyor mu diye sormuştum Mesut. Hani iPad'i bir ay sonra bir farklı bir etkinlikte gelmesi bekleniyor. Yani böylece hani biliyorsun eskiden Mayıs ayında genelde iPad'leri lanse ederlerken işte Eylül ayında da aşağı yukarı iPhone'ları lanse ediyorlardı. Şimdi ikisini bir araya toplamak yerine heyecanı bölmek istemişler ki belli. Belki de bir ay sonra tekrar beraber olacağız yani.
Tabii ama burada bir sürpriz de yapabilirler diye düşünüyorum gün. Çünkü iOS 7 ya. Hani iOS 7'nin tam böyle dağıtılmaya başlayacağı zaman hep beraber bütün ürün gamları da piyasada olabilir belki.
O biraz düşük gözüküyor en azından bu sene için. Çünkü hani hatırlayacaklardır WWDC'den sonra da Apple örneğin hemen yayınlamadı. iPad tarafında çünkü dediğimiz gibi o programda da konuşmuştuk. Biraz daha çalışması gerekiyordu. Ondan dolayı geç yayınladı. Biraz daha geriden geliyor. Muhtemelen GM sürümü, yani son kullanıcı için yayınlanacak olan sürüm bugün geliştiricilere dağıtılacak. Ve o sadece iPhone için dağıtılacak. Hani iPad için dağıtılması şu anda öngörülmüyor. Çünkü hani ben geri bildirimleri falan da okuduğumda oldukça sıkıntılı olduğu söyleniyor iPad'de bazen. Bazı durumlarda. O yüzden biraz daha çalışmaları gerekiyor. Muhtemelen Ekim'e sarkıtmalarının temel sebebi de o olabilir.
Yani WWDC'de iPad'de lanse etmediler zaten yani.
Yani evet, genelde öyle.
Pardon, Bahadır şimdi kablo ile ilgili bir şeyler soruyor sessizce. Evet Bahadır, alayım. Hayır Bahadır, iki tane miksere giriyorduk hatırlarsan. Bir tane stereo çıkışı vardı. Özel bir SD kabloyu bozup yaptırmıştık. Sırf stereo ses versin öyle diye. Şey değil yani. Öyle değildi. İki tane o ucu olacak, bir tane küçük ucu olacak bilgisayara giren. Oralarda bir yerde. Sen kabloyu büyük ihtimalle nasıl bir şeye benzediğini bilmediğin için de zor bulacaksın. Ucu falan mavi, özel bir kablo. Evet. Arkadaşlar kimi zaman işte siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmuyor ama devam ediyoruz. Evet. Yorumları da almaya aslında şuradan bir bakayım, yayın geldi diye sevinenler var. Soldan halen cızırtı geliyor diyenler var. Ses gelmiyor abi diyenler var. Evet, ses de gelmiyor. Olabilirmiş bazı. Stereo kabloyu bekliyorum diyenler var.
Tim Cook sahneye çıktı diyorum ben de bu arada.
Evet, biliyorsunuz arkadaşlar varmış. Apple bu sefer bir yine sürpriz yaptı ve yayını canlı olarak hiçbir yerden vermiyor.
Aynen.
Geçen biz yine yurt dışındaki sitelerden takip edeceğiz. Bunu da şöyle açıklayalım size. Apple ne hikmetse Türkiye'de bu kadar milyonlarca telefon satıyor ama Türkiye'den sadece bir tane basın mensubunu yurt dışına alıyor ve her seferinde aynı basın mensubunu çağırıyor. Çünkü diyormuş ki premiumsun, iki tane çağırırsak diğer basın mensupları bizi niye çağırmıyorsun derler. Buradan da SF'de kınıyoruz kendisini. Hatta Amerika'da erdi şu anda, kapısına gidip girebilir miyim diyor. Sen giremezsin, kaydın yok diyorlar. Böyle de bir firma.
Ki erdi de orada Intel'in etkinliğinde,
evet.
Yani.
Ve orada katılmak için gittiğinde bile katılmasına izin vermiyorlar arkadaşlar. Sonra da kullanıcılarımız diyor ki niye Apple'ın ürünleri az inceleniyor vesaire tarzında bazı yorumlar görüyoruz. Apple Türkiye'de sample da yollamıyor. Türkiye'de varlar ama sadece bazı özel, onlar için premium olan editörlerle çalışmayı tercih etmişler arkadaşlar. Bu yüzden kusurumuza bakmayın.
Ben daha da ötesinde bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bir şekilde iletişim kurmaya çalıştım. Sonrasında işte çeşitli temsilcileri çıktı falan. Bana dedikleri şu: telefon numarası dahi yok, onu bile veremiyoruz. İletişim kuramazsınız. Sadece mail atacaksınız yurt dışına, onlar yönlendirecek şeklinde bir olay gelişti.
Bu arada Mustafa Bahadır büyük ihtimalle o stereo kabloyu bulamayacak. Ben şimdi olaya el atıyorum. Hemen bir el atayım. Hemen şuraya kameranın önünden geçiyoruz böyle. Biliyorum. Ama arkadaşlar, bu sesi ben çözdüm.
Başladı galiba değil mi?
Evet, Tim Cook sahnede.
Benim internet sağ olsun.
iTunes Festivali'nin 7. yılı olduğu söyleniyor.
iTunes o. Festivali'nden. iTunes Festivali var.
Den görüntüler
var. Eylül'ün sonuna kadar bu arada o iTunes Festivali'de birçok konseri izleyebilirsiniz. Onu da belirtelim.
O da nedir, anlatabilir misiniz?
iTunes Festivali Londra'da Apple'ın gerçekleştirdiği, evet, geleneksel olarak gerçekleştirdiği bir müzik etkinliği oluyor. Eylül'ün başından itibaren başlıyor. 30'una kadar birçok ünlü sanatçıyı iTunes üstünden canlı yayın şeklinde konserlerini izleme imkanı sunuyor.
Evet, bu arada veriyor. Şunu söyleyeyim. Şimdi ses değişikliği yapıyoruz. Çok kısa süreli sesimiz gidecek. Hatta çıtırtama patırdama duyabilirsiniz. Lütfen benim kusurumuza bakmayın. Yani. Kabloyu bulduk arkadaşlar. Şimdi gideriyoruz sorunu. Stereo olarak sesimizi duyacaksınız.
Benim
sesi kısabilirsiniz. Evet, kendinize ses.
Sonra da başlayalım.
Arkadaşlar merhaba, tekrar yayındayız. Şu anda umarım stereo olarak sesi duyuyorsunuzdur. Ben kendi adıma size özür diliyorum. Çünkü bu işin başında olmadım mı? Genelde böyle sıkıntılar oluyor. Şimdi umarım perfect bir yayını izleyeceksiniz. Benim evden yaptığım yayını zaten biliyorsunuz diye umuyorum arkadaşlar. Lütfen tekrar kusurumuza bakmayın. Ufak bir aksaklık oldu. 7.30'da burada olmamız lazımdı. Ama herhalde neredeyse Apple lansmanı bitecek, iPhone'lar gösterilecek. Biz ancak görüyoruz.
Yok, sanki bizi beklemişler onlar. Şu anda sadece iOS'dan bahsediyorlar.
Süper, evet.
Herhangi bir ürün tanıtımı falan olmadı.
Isınıyorlar. İşte
detay varsa onları alalım biz de.
Var. Mesela 700 milyoncu iOS cihazını gelecek ay sunacaklarmış piyasaya. Yani 700 milyon tane adet satmışlar. Bunun dışında iOS 7'nin bir gecede 100 milyonlarca adet indirileceğini ve hani dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olacağını hemen söylüyorlar. Anında tek işletim sistemi olarak.
Onların zaten şu anda Android'le bir çekişmeleri var. Çünkü toplam, evet, aktivasyon sayısı olarak bildiğim kadarıyla Android en çok aktive edilen akıllı işletim
tabii
sistemi olmuş durumda.
Orada da Apple diyor ki onlar diyor aktivite olan, aktifleşen telefon sayısını sayarken farklı bir yol izliyorlar. O yüzden çok yüksek çıkıyor. Aslında bizim daha fazla cihazımız satılıyor gibisinden böyle Google'a suçlayıcı çeşitli ithamları da oluyor. O yüzden yarış orada sürüyor. Bunlar da zaten şu anda Android ile biraz şey yapıyorlar. Android'e de biraz kıyaslama durumu söz konusu şu
zaten
anda okuduğum kadarıyla.
Eskiden öyle saldırı yapmadılar ama artık sürekli bir saldırı modundalar. Samsung'a bile saldırı modundalar.
Zamanında da örneğin çok fazla bu iPhone zamanından önce Mac'ler daha çok ön plandayken sürekli bir Microsoft'la bir atışma durumu söz konusuydu. Demek ki genel olarak Apple'ın böyle
hedefler değişiyor.
Evet, yani öyle olabilir.
Ama aslında genel olarak baktığımızda kullanıcı tarafında da bu atışmalar var ama bana şöyle garip geliyor bu atışma kısmı. Sonuç olarak hangi platformla memnunsanız, Windows Phone olabilir, Android olabilir, Apple platform olabilir. Atışmanın çok da büyük bir anlamı yok. Önemli olan son kullanıcı memnuniyeti. Evet. Ve bir gerçek var. Android telefonlar daha özgürler, daha fazla çeşit var. Hani büyük ekranı istiyorsanız büyük ekranı, küçük ekranı istiyorsanız küçük ekranı, işte bilmem kaç megapiksel kameralı falan seçebiliyorsun. Evet. Ama uygulama olarak baktığımızda hala da iOS platformu daha zengin.
iOS platformu daha zengin ama orada Google Play'in de son zamanlardaki böyle bir hızlı bir ivmelenme durumu söz konusu. Hani gelir anlamında da bir artış söz konusu. Artık geliştiricileri de çekmeye başladı kendisini. Derken yavaş yavaş yakalayacak elbette. Ama tabii o uygulamadan da ziyade hani platformları koyacaklar karşılıklı. Diyecekler ki ben şunu şunu istiyorum. Yani bunu da böyle yapıyorum, bunu da böyle yapıyorum. Bu benim için daha güzel. Bak bunun şöyle avantajları var diyecek, onu alacak. Sen mutlu olduğun sürece zaten herhangi bir sıkıntı yok. Başkasının başka şekilde mutluluğu seni ilgilendirmez diye düşünüyorum. Öyle olmalı, öyle devam etmeler
evet,
yani.
Bence de öyle devam ettin ama tabii ki barış olmuyor. Ticaret olduğuna rekabet her zaman bu işin esaslarından bir tanesi. Aslında yeni iPhone'larla beraber neler geleceğini de konuşmak lazım. Yeni bir işlemci geliyor. Ve kodlar eğer doğruysa 64 bitlik, 133 daha hızlı. Power BI SGX544 MP4 dediğimiz aslında oldukça olağanüstü güçlü bir GPU ile gelecek. Bir iPhone'dan bahsediyoruz burada. Eğer öyle bir GPU ile gelirse yeni nesil oyun konsolu olarak tanıtılabilir herhalde cihaz.
Öyle olabilir çünkü iOS 7 tarafında hani böyle gamepad özelliği falan var. Belki o şekilde bir lanse edilme durumu söz konusu olabilir ama hani o derece bir atlama, donanım, performans güncellemesi gerekli mi? Hani sorgulanabilir. Belki nispeten biraz daha az tutup o özellikleri, daha iyi bir batarya, belki kullanıcıların daha çok tercih edebileceği bir şey olabilir. Hani sorgulanması lazım. Belki de o ileriki zamanlarda satışa sunulacak olan bir iPhone'un önceki bir işlemcisidir. Belki yani, öyle bir testtir. Hani prototip çalışmadır o.
Ben şahsen katılmıyorum. Yani çünkü şu ana kadar iPhone ne zaman çıksa zaten her zaman için inanılmaz GPU ile hatta inanamayacağınız bir GPU ile çıktı. Yani şu anda da hani baktığın zaman tam da Android'in hani 1920x1080'i oynatamadığı bir dönemde Snapdragon 800'ü gelmeden önce hani tam bu devirde yine böyle bir boyunca hani en güçlü GPU'ya sahip olacak bir şey. Bir de ben bunu Apple'ın bir politikası olarak düşünüyorum. Yani kendi cihazında en güçlü donanımı koyarak hani GPU bazında Android piyasasına zora soktuğunu düşünüyorum. Yani oyun yapımcılarının özellikle.
Bu arada kamera beni çektiği zamanlarda Apollor yankı yapıyormuş. Kameranın sesi sanırım yayından alınmamış. Onu da beni çeken kamera için yaparsak iyi olur. Sağ olsun izleyenlerimiz bizi buradan düzeltiyorlar. Feedback veriyorlar. Bu da bizim için çok çok önemli tabii. Ben ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Geçen Vita'da Keystone oynadım. Bu da Vita dönüşünde yine son yetkilerinden kazanmamız belki de getirdi. Dedi ki Keystone'u gördüm, görmemiştim. Açıkçası grafiklerini görünce Vita'da İnanılmaz. Gerçekten oyun PlayStation 3'teki Keystone'dan hiç farksız duruyor. Ve şunu gördüm. Gerçekten eğer mobil platformlarda grafikler bu seviyeye gelecekse GPU'lar gelişsin, telefonların içine gerçekten büyük GPU'lar konsun ve bir an evvel bu grafiklerde oynayalım. Çünkü çok muazzam bir oyun ve çok keyifli. Ve yolculuklar sırasında bu tip oyunları oynayabilmek ayrı bir deneyim olacak. Ve tabii ki yeni iPad geldiğinde daha büyük bir bataryaya sahip. Evet. Benzer bir GPU'yla, daha hızlı bir GPU'yla gelirse bu oyunları iPad'le oynamak çok çok daha keyifli olacak.
Pilin artacağı söyleniyor zaten. %10'luk bir pil artışı bekliyorlar.
Evet, büyük bir.
Tabii yani, orada şey de önemli. Hani kapasite artışının yanında o yeni Yonga'nın enerji tüketimi muhtemelen daha düşecek.
İşletim
hani
sistemi var bir de.
İşletim sistemi tarafında çeşitli iyileştirmeler var. Hani %10, %20 olur. Normalde çünkü iPhone 5 bildiğim kadarıyla 1440, 1500 falan bile koysalar o optimizasyonu iyi sağlarlar.
1600'ün üzerinde olacakmış.
1600 üzerinde de olursa önemli daha iyi bir şey. Daha iyi bir performans
sağlayacak. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Bunu iPhone, iPad kullananlar bilirler. Cihazlar çok uzun süre video oynatma, webde gezme performansına sahipler aslında. Hani böyle tek bir iş üstüne odaklanıp kullanılırsa.
Pil olarak bakmamak gerekiyor.
Evet, mesela 10 saat video izletebilecekken 11 saat video izletmesi dizinin birkaç bölümünü fazladan izlemek demek ki bence çok önemli süreler yani.
Belki o bir saat mesela diyelim ki günü kurtarmanı sağlayacak.
Telefon yani görüşmesi yapmanı sağlayacak ekstra bir de
zaten
film izledikten sonra.
Biraz hani o pil performansı genel olarak eleştiriliyor. Eleştirilmeli de ama hani biraz da kullanıcılar orada abartıyor. Hani telefon kullanmayı, o akıllı telefonları çok gün içerisinde haşır neşir olduğumuz için hani yetmiyor bize. Aslında sunduğu performans, sunduğu pil ömrü o kadar kötü değil bakıldığında.
Evet, kötü değil.
Bizim belki kullanım alışkanlığımız onu sanki kötü olarak algılamıyor.
Bu arada iOS 7 ile alakalı bir sürü şey tanıttıktan sonra dediler ki 200 tane özellik var toplamda ve 18 Eylül'de yayında.
Bu arada şunu da söyleyeyim, iOS 7'den bahsettiğin iyi oldu aslında. Gün 64 bit bir işlemci gelebileceğinden söz ediyoruz. Kullanacağı düşünebilir. Ya mobil platformda 64 bit ne işe yarayacak diye. iOS 7 ile beraber biliyorsunuz çok saydamlık efektleri var. Geçiş animasyonları daha fazla yumuşatılmış durumda. Aslında 64 bit bir işlemcinin bu tip animasyonları daha kolay yapabilmesini sağlayacak. Daha hızlı ve daha verimli olabileceğini sağlayacakmış. Bu yönden baktığımda Mustafa senin dediğine geliyoruz. Yeni işlemci aslında daha az pil tüketebilir bu animasyonları gösterirken.
Muhtemelen de öyle olacak zaten ama işte hani o 64 bit olayı çok da kesin değil. Hani birkaç cihazda çalıştığını biliyoruz Apple'ın. Haliyle şimdi o birkaç cihazdan biri belki şu anda çıkacak olan iPhone olmayabilir. Olma ihtimali de yüksek. Yine 32 bit olabilir sonrasında.
Belki de hiç bahsetmeyecekler.
Gelecek. Belki hani? De hiç, muhtemelen zaten hiç bahsetmeyecekler. İlerleyen zamanlarda iPhone satışa sunulduktan sonra muhtemelen içi açılacak. Ondan sonra her şey ortaya çıkacak. Çünkü genelde biliyorsun donanım özelliklerinden hani şöyle yüzeysel olarak geçmeyi seviyor.
Bu arada evet,
bunu bu sefer de öyle yapar muhtemelen.
Bu arada iOS 7 ile alakalı hani 18 Eylül'de çıkacağını söyledik. Tekrarlayalım. Fakat hangi telefonlara veya şeylere gelecek, iPad'lere gelecek diye sorarsak, iPhone 4 ve sonrası, iPad 2 ve sonrası, iPad mini ve iPod Touch 5. jenerasyondan sonra.
Ya kabul edilebilir. Hani doğal olarak yani baktığımızda iPhone 3GS artık çok eski bir telefon.
Tabii kaldı. 2009 yılının modeli. Ya
bugün
sonuçta.
O zamanki Android telefonlara baktığımızda 2.0'da, 2.2'de falan kaldı. kullanılmıyorlar bile yani. Geçtim her şeyi. Öyle de bir durum söz konusu. Yani güncelleme konusunda bazı kullanıcılar şey söylüyor. Hani böyle bir görüş oluşmaya başladı. Apple işte her güncellemeyle beraber telefonumuzu yavaşlatıyor falan diyorlar. Ama eğer telefonunuz hem güncel özelliklerden yararlansın hem de aynı kalsın istiyorsanız yani bundan yani
olmuyor. Bir şeyler olmuyor yapmak yani. Lazım. Başka bir şeyler yapmak
gibi,
lazım.
Masaüstü gibi upgrade edemediğimiz için
evet,
yavaşlama yani,
oluyor. Sonuçta bu adamların da hani bu telefonu geliştirmesinin sebebi harcadıkları o araştırma geliştirme maliyetlerinin harcamalarının sebepleri sonuçta yeni cihazlarını satabilmek. Haliyle 2009 yılındaki bir cihazına da destek vermesini bekleyemeyiz. Evet,
tabii öyle düşünürsek bu yanlış olur. Sanki ticareten yavaşlatıyorlarmış gibi bir kan oluşuyor.
Yok
ama
zaten ticareten değil. Tabii canım teknoloji hızlı ilerliyor.
Şu anki teknoloji el veriyor bunları yapılmasına. Evet. Ama eski teknoloji el vermiyor. Bu bir gerçek. Yani işlemci teknolojisindeki gelişim gerçekten muazzam.
Çok hızlı.
Hani öyle bir durum söz konusu olsa PC'lerde de öyle düşünmek lazım. Yani ekran kartları çıkmasın o zaman yani öyle bir şey durum oluyor.
Bu arada yeni iPhone'da gelecek yani iWork'a geçtiler şu anda. iPhoto'ya geçtiler. Tabii buradan hani resimlerden ne anlattıklarını anlamanın imkanı yok yani. Çok zor. Fakat hani onunla alakalı şeyleri söylerim. Ha bu arada iWork'teki, iPhoto, iDocs falan hepsi bedava olacaklarmış.
Evet mesela, onlar bedava. iCloud üstünden kullanıcılar kullanabilecekler. Programları da mı bedava?
Programlar bedava olacaklar.
Programlar da bedava olması güzel çünkü 8 liraya mı ne satılıyordu galiba.
Evet hepsi çok pahalıydı ve deneme fırsatı bile bulmak zordu yani.
Bu arada
evet,
sevgili kullanıcılarımız yorumlar kısmında oldukça fazla canlı yeni kendi yorumlarını aktarmışlar. İşte 18 Eylül var, yeni telefonların görüntüleri var, iOS 7'den görüntüler var. Onlar da bayağı bir katılım sağlamışlar konuya.
Yani yeni telefonun görüntüsü olduğu kesin değil çünkü deniliyor ki iPhone'ların home tuşunun etrafında artık bir böyle gümüş rengi bir kaplama olacak diyorlar.
Hani hatta yeni zil sesleri koyacaklar diyen bir kullanıcımız var. Böyle sevimli yürak
diye. Zil sesleri
hepsi konulabiliyor ki. Evet, o zaten konuluyor.
Zil seslerini 1.29 TL'ye iTunes üzerinden zaten şu anda satın alabiliyoruz.
Evet.
Değil mi?
Birinci iPhone.
Nedense çok ilginçtir. Hep ben aklıma geldi. Yani 89 kuruşa şarkı satıp.
Bir de ücretsiz bir şey yapma yolu var. Hani
tabii onu da yapabiliyor.
Da var. Evet. Bayağı bir uğraşıyoruz.
Araştırabilirler yani.
Bayağı bir uğraşırsanız ücretsiz melodiler de ekleyebiliyorsunuz telefona. Böyle de bir güzelliği var yani sonuçta uğraşanlar için.
Ha, yeni gelecek özellikleri arasında mesela işte deniliyor ki parmak sensörü, parmak okuyucu sensör. Onun dışında işte yeni bir renk geleceği söyleniyor. Bazıları diyorlar ki altın, bazıları diyorlar ki şampanya.
Bu arada ana sayfamızın açılmadığından, sayfanın açılmadığından, video playerin yüklenmediğinden şikayet eden kullanıcılarımız var. Belki de programcılara gün eğer bizi dinliyorlarsa şu anda ulaşıp bir baksalar iyi olacak. Yani. Sayfa açılmıyormuş ve sayfayı açamayan, %100 olduğu halde hareket edemeyen bazı kullanıcılarımız var.
Bu arada Tim Cook şu anda iPhone'dan bahsediyor. iPhone 5 için şu ana kadar en çok insanların en çok sevdiği iPhone modeli oldu diyor. Ve başka ne demiş? Mükemmel bir seviyeye çıkardı bizi iPhone 5 diyor. Ne yapıyor? Evet. iPhone 5'in fiyatlarını ucuzlatmış. O iPhone 5C iddiaları örneğin doğru çıkmadı. Yani iPhone 5C satışa sunulduğunda iPhone 5 piyasadan çekilecek iddiaları muhtemelen doğru değil. Şu anda çünkü iPhone 5'in fiyatlarını ucuzlattıklarını söylüyorlar.
Evet, o zaman demek o dedikoduların hepsi boşa çıktı. Belki de uygun fiyatlı 5C'ye de gelmeyebilir mi? Ne diyorsun?
Yok, şu an geliyor galiba. İki tane yeni dizaynla karşımıza çıkacak.
O zaman farklı bir şey, tamam.
Diyor.
Bir ara çünkü 5'i de satışların durdurulduğu konusunda Vodafone tarafında bir haber gelmişti.
Tabii o ya 32-64 kesin durdu. Sadece 16 ile yollarına devam edecekler muhtemelen ama.
Belki
muhtemelen
de bir süre stok mu edecekler acaba?
Bence öyle. Yani tekrardan üreteceğini sanmıyorum. Sonuçta iPhone 5S'de muhtemelen iPhone 5'te benzer özellikler taşıyacağı için onun üretim bandını direkt ona çevireceklerdir.
5C'yi duyurdular zaten şu anda. Bahsetmeye başladılar.
Evet, 5C'den bahsetmeye başlamışlar bu arada canlı yayın olarak.
Evet, bir şeyler bahsediyormuş.
Bu arada dedikleri laflardan birisi de işte iPhone 5 şu ana kadar satılan en çok iPhone olmuş. Doğal olarak hani baktığınızda.
Benim merak ettiğim şu, acaba bu iPhone 5'i hani ürün gamında tutunca iPhone 5C'yi nasıl pazarlayacaklar?
Şimdi iPhone 5'i ben şöyle düşünüyorum Mustafa. 16 GB'lık modellerin ben çok fazla satıldığını düşünmüyorum Amerika'da. Özellikle 4S sahipleri 5'e geçtiklerini mutlaka 32'ye geçmişlerdir evet. diye düşünüyorum. Ve hani uygulamaların boyutları hızla artıyor. İnsanlar artık gerçekten 16 yetmiyor. Belki stokta çok fazla vardır. Bir süre satış yapacaklar. Durduracaklar. Ya da operatörlerin muhtemelen. Elinde varsa, operatörsüz biliyorsun hareket edemiyorsun telefon evet. camiasında.
Evet, evet, aynen.
Onlar
öyle.
Ne derse o. Belki de baskı yaptılar diye düşünüyorum.
Muhtemelen öyle olmuş olabilir. Çünkü bazı dedikodular da şey diyordu. Yıl sonuna doğru satış tamamen duracak diyordu. Bir de en başta duracak diyenler vardı. Muhtemelen işte bu ikinci söylediğim doğru olacak.
Evet, eğer 5 renk detaylar geldiyse 5 renk gelmiş. Olacak. Demek beş ki renk. Kasalar doğru o zaman.
Evet. Kasalar doğru.
Yeşil, beyaz, mavi, pembe ve sarı renkler
yani,
olmak üzere.
Bütün dedikodularda konuştuğumuz
ve
gibi.
Ve iPhone 5'in donanımı sahip olacağı söyleniyor aynı zamanda. Onu da söylüyor.
Evet, çok ilginç. Acaba fiyatlandırması mı farklı olacak? Sadece 32-64 mu çıkartacaklar?
Evet, belki sadece 16 GB çıkacak. O da olabilir. Hem bu arada kasa da çıktı. Kasa da aynı şekilde bahsedildiği gibi.
Evet, yani hiçbir fark yok zaten. Zaten artık sızıntılarda bir sıkıntı kalmadı.
Ha, bu arada deniliyor ki iPhone 5C'nin kasası birazcık büyük olacakmış. Yani yarım milimetre kadar.
O zaten 3GS'te de öyleydi ya. Evet. Biraz malzeme yapısı itibariyle daha kalın oluyor. Zaten
bu arada kasa daha şık görünüyor. O yani resimde göre çok daha şık
işte
bir telefon
evet,
var
o
karşımıza.
Fotoğraf çekimi olayından evet, kaynaklı muhtemelen.
Ve deniliyor ki ben bu kasa hakkında bir yeni bir bilgi almıştım. Özellikle hiçbir yerde olmayan bir plastik kullandıklarını ve plastiğin içine fiberglass kattıklarını söylüyorlar. Bu nedenle çizilmesi de çok zorlaşmış.
Ya zaten telefonlara genel olarak plastik demek bana biraz saçma geliyor. Çünkü plastik denildiğinde insanların aklına başka
leğenler
şeyler geliyor. Leğenler
geliyor.
Aynen öyle ama bunlar plastik ya bunlar polimer malzeme. Sonuçta orada onlarca hatta yüzlerce malzeme mühendisi var. Bunlar bildiğin leğendeki plastiği kullanacak değil. O yüzden plastikten ziyade polimer lafı kullanılsa daha mantıklı olur.
Ki polimer bu, yerine biz plastik kullanıyoruz Türk halkı olarak. Yani.
Maalesef öyle. iPhone 3GS'de olduğu gibi hani o zaman da içerisinde seramik vardı. Hani polimer artı seramik karışımı farklı bir alaşım söz konusuydu. Bu da muhtemelen öyle bir şey olacak. Hani tahmin ettiğimizden çok daha kaliteli çıkacak.
Evet zaten kasanın birkaç görüntüsünü ben buradan görüyorum Mustafa. Muazzam görünüyor. Gerçekten çok kaliteli bir cihaz yine tasarım ortaya koymuşlar. Ve o yayınlanan telefonlar büyük ihtimal Çinli herhalde replika telefonlar.
Ya belki o, de.
Olabilir
yani,
belki evet, de.
Onların da kasası olabilir. Çünkü bu telefon hiçbir zaman telefona benzemiyor. En azından benim gördüklerime benzemiyor. Onu
bunun da mesela yine kılıf vereceklermiş. Hani böyle yumuşak silikon kılıflar silikon. Var ya. Onları da koyacaklar. Bir de şu da var. Şu da bir gerçek hepimiz yani az çok. Bir telefon aldıktan sonra kılıf kullanıyoruz. Yani ondan sonra telefon plastiğe dönüyor.
Tabii dönüyor ama orada bir şey var gün. Nedense hani bir hissiyat var. Bir,
değil mi?
O insan içinde bir his var. Mesela HTC One'ı kılıfla kullanırken ayrı bir hissiyat duyuyorsun eline aldığında. Tabii. Bu herkes için geçerli. S4'ü kullanırken farklı bir şey hissediyorsun.
Aynen yani ben de mesela diyorum ki hani metal telefon kullanırım ama gördüğünüz üzere şu anda plastik.
Benimki de öyle. Hani kılıcını kılıfına sokuyorsa sonuçta orada evet, hepsi benzer ama onun güçlü bir şey, iyi bir şey olduğunu bilmek herhalde o insana farklı bir gurur veriyor. Evet. Arada çıkartıp gösteriyorsun zaten.
Phil Schiller diyor ki iPhone 5C ile ilgili hani elinizde tuttuğunuz an diyor kalitesine inanamayacaksınız diyor.
Onun için silikon kılıf veriyoruz.
Aynı zamanda diyor ki içeride diyor metal şey, çelik bir dayanıklılık sağlayan bir kısım var diyor. O da diyor anten olarak görev yapıyor diyor. Bu sefer antene dokunamayacağız anlaşılan.
iPhone 4 gibi olaylar olmayacak ne güzel.
Bu arada 4 inç retina display olacakmış.
Evet. O zaten kesin.
Tabii yani ki iPhone 5 ekranı entegre touch screen. sRGB standartlarını kullanıyoruz diyor. Burada şeye Pentile dizilimi herhalde birazcık.
Evet yani sonuçta gerçi.
Ya da renk gösterim standardı olarak sRGB olabilir o.
Evet %100
mas. Widescreen video diyor. Büyük bir şey Apple için tabii widescreen video izleyebilmek herhalde. Neden artık onu yazıyorlar bilmiyorum.
Değişik.
6 işlemcisi.
İşte var. Hızlı, konsol seviyesi, grafikler falan deniyor.
FaceTime kamerasını güncellemişler. Düşük ışıkta çok daha iyi performans sergiliyormuş. Daha iyi arka aydınlatma sensörü varmış. Bakıyorum başka. Bluetooth 4.0. Yani bildiğimiz iPhone 5 özelliklerinden farksız gibi gözüküyor şu anda.
Yeni kamera yazılımları.
LTE
yeni
var.
Filtreler. Zaten artık kamera filtresi çok moda oldu.
LTE de var tabii doğal olarak.
Ve 3x video zoom var artık.
100 megabit LTE var. LTE Advanced mı oluyor?
LTE Advanced oluyor herhalde. 100 megabit de zaten şu anda bildiğim kadarıyla ulaşılabilen en yüksek hız olsa gerek.
Evet,
LTE
daha
standartlarında. Bir Samsung'da vardı.
Şimdi bu arada fiyatlar katıldı. Açıklandı. 99 dolar kontratlı 16 GB. 199 dolar 30 GB. Ne ediyor bu? Kontrastsız fiyatlı olarak. Hani ne?
Kontrastsız satmayacaklar mı?
O zaman iPhone 4 fiyatından
satılıyor. Kontrastsız mutlaka satarlar.
O zaman iPhone 4, o zaman 450 dolar satılacak.
Eğer 450 dolar bu telefon satılırsa herhalde birçok Android telefonu satışı durur.
Tabii aynen.
Öyle bir şey olur yani.
Çünkü zaten insanlar iOS istiyorlardı.
Şu an 99 dolar olması oldukça iyi gözüküyor. Yani tabii işte, Amerika için geçerli o ama.
Hani bu iPhone 4 fiyatı işte.
Tabii iPhone 4 için iPhone 5 özelliklerinde neredeyse bir telefon almak. iPhone 4 fiyatına oldukça iyi.
Evet, oldukça güzel bir gelişme. Kasası da gerçekten çok hoş görünüyor. Yani artık renkli telefon isteyenler Windows Phone'a yönelmeyecekler.
Öyle evet,
şey
bu arada kılıf da satmaya çalışıyorlar. Kılıfı da 29 dolara fiyat biçmişler.
Evet, onu da kılıf da satmaya çalışıyorlar.
Yanında kılıf da satıyoruz mutlaka değerlendirin.
Sarısını aldım beğenmedin, kırmızı yap gayri falan.
Yani böyle delikli delikli oluyormuş Mesut'cum.
Evet,
böyle.
Güzel kılıflar da yapmışlar. Fena değil aslında ama.
Yine Smart Cover en iyisi. Apple'dan çıkan en iyi aksesuar Smart Cover'dı. Hala öyle bir aksesuar çıkartamadım.
Evet, yani 400 dolar oldukça iyi bir fiyat olur gibi geliyor benim.
Yalnız 16 GB'lık fiyat öyle bir şey yapmışlar ki herhalde birçok kişi 16 GB alacak. Yani sırf beni at gibi bir şey yapmışlar 99 dolar.
100 dolar evet, hani hiç yani
Amerikalılar için
Amerikalılar için oldukça düşük bir fiyat. Muhtemelen gençlerin elinde çok görünecek yani yaygınlaşacak. Bizim ülkeye de yansır yani bu.
5'in satılmasının da bir anlamı kalmadı aslında bu telefondan sonra.
İşte ben de zaten onu sormuştum. Hani fiyat da düşük, 16 da var, 32 de var tamam. Diğer tarafta alüminyum kasa.
Belki i̇şte, stok eritmek
için. İşte belki. Muhtemelen stok eritme. Yani ilerleyen zamanlarda 1-2 ay içerisinde eğer almak isteyen kullanıcılar varsa iPhone 5'i şimdiden alsınlar. Muhtemelen 1-2 ay sonra gidecek
onlar. Bu arada dediğim gibi farklı renge büründürüyor telefonu. Ve içerideki renkten harman yaparak çift renkli bir şey var. Aynen. Burada Motorola'nın aslında renk seçenekleri sunduğu Moto X'ine bir gönderme var.
Evet evet, hatta yani bana sanki eski bir 5-10 sene öncesini falan hatırlattı. Bu tür güzel renk tasarımları yapıyorlardı. Ha bu arada çok ilginç. Mesela ekran görüntüsü de hani mesela kırmızıysa kırmızı background'da iPhone açılacakmış falan filan.
Evet.
Çok geyik ama hani güzel gözüküyor.
Yok, güzel bir şey bu. Windows'tan aslında tamamen alınmış bir şey. Esinlenilmiş bir şey diyelim artık. Biliyorsunuz Windows Phone'larda zaten böyle bir şey var. Kırmızı telefon alıyorsanız teması kırmızı geliyor. Aslında genel olarak baktığımızda. Şimdi renklerin popüler olmasıyla beraber Apple'ın da bu tip renkli telefon üretmesine şaşmamak lazım.
Jonathan Ive çıktı. Videodan yayın şey
video
tanıtan.
Video yayınlıyorlar.
Hani böyle bizim çevirdiğiniz videolar var ya. Tamamen onu koymuşlar şu anda.
Ya dönüyor. O oldukça fazla satacak. Bu hani platformun daha geniş çevrelere yayılmasına ön ayak olacak. Yani tahmin edildiği gibi öyle bir cihaz oldu. iPhone 5C göründüğü kadarıyla.
Evet, burada tüketici bu forumda değil. Fiyatlar süper karşılanmış. Herkes bayağı bir.
Ben zaten 400'e doğru olacağını söyledim de bana kimse inanan yoktu. Yani öyle de çıktı. İyi oldu.
Şu anda internetinde
yani
bir
Türkiye'de
sorun.
Türkiye'de aşağı yukarı ne olacak? 1500 TL'ye falan olacak o zaman. 2000 lira yerine.
500.
Tabii 500 dolar. 500 TL.
1300, 1400.
1400'e kadar.
1400 hani zamanında o ilk iPhone'ların satışa sunulduğu fiyatlar bize şu anda çok az geliyor aslında. 1300. Ki
evet,
ben iPhone 3G'yi 1300'e almıştım
ben
örneğin.
ilk iPhone o fiyata almıştım.
Evet, 900 liraya almıştım.
Aynen. iPhone 4'ü ben ki Türkiye garantiliydi bunlar. 1400'e almıştım.
Evet. Şimdi ben yani Amerika'dan gelen bir model aldığım için Türkiye'den almamıştım.
Hani yoktu zaten.
8'de 16'sını almıştım. Hatta 8'ini mi almıştık gün o zaman? 8'ini aldık tabii.
16'ydı 1000'i almıştık.
Evet. Ya, ikinci model pardon.
Ben aldım telefonu güne sattım. Sonra bir tane daha aldım. Onu eşine sattım. Bir tane daha aldım. Yazılımcıya sattım. Sonra bir tane daha aldım. Bu bütün dönüşümden 50 liramı ne kere etmiştim.
Mesut abi bunu
ticarete dökmüş. Böyle bir şey var yalnız. O dönem gerçekten bütün iPhone'lar elimden geçmişti ofiste.
Bu arada özellikle 5C'nin içerisindeki çelik iskeletle övünüyorlar. Hani onu bahsediyorlar. Kılıflara inanılmaz yükleniyorlar. Kılıflar hani bilmiyorum nasıl gözüküyor. Aslında merak ettim şimdi bu kadar çok güzel mi gözüküyor acaba? Denemek
şu
gerek.
Şu an internet gittiği için.
Bu arada yayın yok diye çok fazla çırpınan insan da var. Büyük ihtimalle yine band limitine takılmış olabiliriz data center'ın diye düşünüyorum.
Yani ben bakayım mesela şeye bakıyorum buradan da bizimkine.
Bizi izleyenler var. Yorumlarla arkadaşlar katılıyorlar. Söylediklerimiz yorum yapıyorlar ama bir şekilde de isyan öyle yayın yok diye bağıranlar var. Enteresan bir durumda. Bir de böyle bir durum söz konusu ama Apple yine sürprizini yaptı.
Mesela
buradan
Apple'dan
izleyebiliyoruz bu arada.
Evet.
Bu yeşillikler bu arada.
Bu bizden bu arada gidip iPad'den geliyor yani.
Evet, öyle bir durum da söz konusu var. Büyük ihtimalle data center bence limitlerinde şu anda.
Yani yeşillikler bence kodeklerle alakalı bir şey.
O da belki olabilir. Belki de. Evet. Evet arkadaşlar, yorumlara genel olarak baktığımızda bazı Android'çi arkadaşlar Leon iPhone geldi demişler. Çünkü biliyorsunuz Samsung'çularla Apple'cılar arasında bir savaş var. Hatta HTC'ciler de buraya katıldılar. Samsung'çulara plastik Leon telefon kullanıyorsunuz diyorlar. Samsung'çular da diyor ki biz plastiğin en kalitelisini kullanıyoruz.
O da böyle geçti. Şey var. Şimdi
evet,
Sony
iPhone 5S'e geçtiler.
Evet, Sony Android'çiler de birbirine girmiş durumda.
Tabii.
Yani bir Sony'ciler var. Bir HTC'ciler var.
Orada bir iç savaş var zaten ama tabii genelde canım dışa karşı birleşiyorlar.
Aynen öyle.
Haçlı ordusu gibi.
Aynen Sony. Ama şöyle de oluyor bazen. Sony ile Apple'cılar direkt Samsung'culara bazen giydiriyor. O şekilde yapıyorlar yani. İlginç geliyor. Ama Nokia'cılar da yani keza
Nokia'cılar
Samsung'u
da evet
yapıyor.
Mesela son zamanlarda Nokia'cıların hiç ses çıkmazken şimdi
bir anda yükseldi sesleri.
Ya ondan Microsoft satın almasından sonra yine duruldular biraz. Ben bakıyorum. Onlar bir sessizlik çöktü böyle. Bir
Nokia falan kalmadı
evet,
gibi.
Nokia diye bir şey kalmayınca.
Bu arada iPhone 5S için Apple diyor ki şu ana kadar yarattığımız en
iyi iPhone mu diyor?
Yok, en iyi iPhone demiyor aslında. en teknolojik iPhone diyor
evet,
tabiri
yani
caizse.
Her zamanki gibi tabii ki doğal artık biz de böyle bir şey bekliyoruz. Arada, geri gitmeyeceksin değil mi Apple?
Şampanya rengini doğrulamışlar.
Evet. Şimdi ona şampanya rengi diyorlar, Müslüman ülkelerde satabilecekler mi? Benim
o da şampanya diyorsun dememiş aslında, burada altın demiş de. Eğer o internette gördüğümüz resimler doğruysa, fotoğraflar altın değil.
Altın rengi ise satar. Bak altın rengi derse satar ama şampanya rengi derse o zor.
Öyle mesela, diyorlar. Bakalım nasıl diyecekler resmi olmadan.
Altın diyorlar yani ama.
Altın.
Herkes fiyatı çok beğenmiş bu arada arkadaşlar. Ve yani 5S birazcık yalan olmuş gibi 5S'den sonra. Herkes 5C'yi konuşuyor.
Bir de şunu da dikkat etmek gerekmiş. Bak çok ilginç. Normalde iPhone her sene $100 bir önceki modeli ucuzatırdı biliyorsun. Şimdi bu plastik olarak $200 ucuzatmış oldu. Yani bir anda bir indirim söz konusu.
Evet, tabii gerçekten de bir indirim oldu ama karlılığı nasıl arttıracaklar? Şimdi herkes analistlerin falan, o analistler öyle bir analizler yapıyorlardı, karlılık şöyle artar böyle artar falan diye.
İşte alüminyum kasa demek ki bu kadar fark ediyor yani.
Gerçi alüminyum kasanın üretimi gerçekten çok zor. Bunu HTC'de gördük. HTC One'da özellikle birçok kullanıcı o milimetrik içeri girinti ve çıkıntıları kasa açıklı olarak değerlendirdi ve üretim hatasıymış gibi değerlendirdi. Halbuki üretim hatası değil. Sadece HTC şeyi garanti etmiyordu. 0'a 0 milim oturtacağım evet demiyordu kasayı.
Ama tabii Apple'dan alışkın öyle oldukları için evet, yani 0'a 0 oturmasından. Çünkü
Apple'da öyle bir garanti var, 0'a 0 oturacak
kasa. İşte o da zaten yani maliyeti arttırıyor işte.
Evet, evet, doğru.
Onu da hani şey lazerlerle fotoğraf çekip hani milimetrik olarak
ya çok hassas işlemi yapıyor. Yani CNC'de aşırı derecede hassas bir işlemi.
Yok öyle yapmıyorlarmış. Yani o CNC'de onun hassasiyetini ayarlamak imkansız olduğu için hepsini tek tek aslında fotoğrafını çekip birbirine en iyi uyulan malzemeleri yapıyorlarmış.
Doğru, öyle bir teknolojisi vardı. Öyle bir montaj şeyi kullanıyorlardı ama tabii hani sonuçta bunlar yine çok böyle geniş
bit
tolerans aralığında
64 bit
çalışan
evet,
A7 işlemci
beklenen oluyor. %33 daha bir işlemci artık iPhone 5S'de kullanıcılara sunulacak.
O demek zaman Android'de de yine bir geri kalmışlık olacak.
Evet yalnız, ama ben burada geri kalmışlık derken gün şöyle bir şey var. Animasyon kısmını iOS 7'nin animasyonlarını hızlandırabilmek için 64 bite geçiriyorlar. Şimdi acaba 5 mi geri kalacak, ben onu merak ediyorum.
Ya bir de şu var ama mesela şimdi ben şahsen bunu destekliyorum. Niye diyeceksin? 2 çekirdek yerine 4 çekirdek. 4 çekirdek yerine bir gün 6 çekirdek konacak biliyorsun. Hatta Motorola'da koydular da.
Evet.
Hatta 8 çekirdek gibi. Ya bunun yerine işlemcilerini hani biliyorsun hızlandıralım, güçlendirelim, teknolojisi artsın. Yine 2 çekirdek kalsın. Yani ben aynı anda 5 tane şey açıp da hani aynı anda kullandığım bir şey yok ki, söz konusu yok. Mesela iPhone'da mesela 5 tane uygulama açıp aynı anda kullandığım olmadı hiç.
Tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Teknolojinin gelişmesine dur demek yanlış olur. 4 çekirdekli bir Snapdragon 800 platformunun 2K çözünürlükle bir tableti nasıl sürdüğünü gördüm. Hı-hı. Müthiş yani, müthiş bir deneyim gerçekten. Evet, video işlerken hızlı 4K video kaydedebiliyoruz. Evet. Hani şimdi Apple 2 çekirdekten gelip 4K videoyu da kaydedip yani bütün Android telefonlarını yapabildiğini yapıp İki çekirdekten kalırsa amenna, o dediğine katılırım.
Ama yapamıyorum.
Ama diğer tarafta 1 trilyon tane şey yapan Android telefon varken 4 çekirdekli olduğu için iki çekirdekli iPhone'da savunamam burada. Hani 64 bitinde neler getireceği kısmında mesela animasyonları sadece hızlandıracağı konuşuluyor ki ama Android o platforma aşalı 2 yıl olacak neredeyse.
Yok, şöyle ilginç bir şey olacakmış, yine açıklanıyor bu arada. 102 milimetre kare die size olacakmış yani çipin boyutu olarak. Ki oldukça yüksek, büyük bir çip, öyle söyleyeyim. Bunun dışında işte 64 bitten bahsediyor ve işletim sisteminin tamamı 64 bit doğal yazmış olarak olacakmış. Yani Xcode'dan tut işte bütün uygulamalardan tut, Xcode'daki gelen API'lerden tut, her şey 64 bite göre uyumlu hale gelecek deniliyor. Yani şöyle bir hatırlarsan biz masa üstünde 64 bite geçmemiz 5-6 sene sürmüştü.
Evet.
Çok hızlı bir yani geçiş yapmışlar. Yani bu bir anda geçiş olacak yani.
İşte bir anda geçiş olacak ama masa üstünde biz aslında hemen geçmiştik. Uygulamalar gelmemişti. Hı-hı. Yavaş yavaş destek yani sağlanmıştı. Şimdi hemen geçiş yapacak geçecek demek. Şöyle bir yanlış anlamı mal vermesin. Uygulamalar 64 biti desteklemiyorlar şu an.
Tabii işletim sistemi
yeniden yazılmaları gerekecek. Benim orada merak ettiğim aynı uygulama 64 bit ve 32 bitte gerçekten nasıl performans değişik fark ettirecek mi?
Göreceğiz, çok merak ediyoruz aslında.
İşte ettirirse çok kötü bir şey olacak.
Muhtemelen ettirecek.
Tabii ettirecek canım. Yani ettirmesi hani olmaz gibi. Ama ne kadar ettirir? %10 falan %20 bile ettirse kâr kârdır yani.
Tabii. 2x hızlıymış. 2 kat hızlı.
İşte tam bir bölünmüşlük olacak. Yani programı kime göre yapacaklar?
Evet, işte geliştiriciler zaten zor durumda.
Evet, geliştiriciler zor durumda kalacak. Aynen yani öyle. Kullanıcıya yansıyor ama işte eninde sonunda Mustafa.
Bu arada evet. iPhone 5 ise iPhone 5'e göre 2 kat daha hızlı.
Geçmiş modelleri alan kullanıcılar açısından işte kötü oluyor. Ben de zaten iPhone 5C'yi biraz o yüzden savunmuştum. Hani şu anda fiyatları falan da gerçekten iyi. İyi ki de savunmuşum yani. Yanlış çıkmadık, yanlış bir hatalı bir yorum yapmadık ama hani iPhone 5C ile orada biraz daha belki toplayacaktı o olayı ama şimdi işte iPhone 5 hala satılıyor. Bu şimdi yeni işlemci 64 bit, 32 bit. Yine piyasada belki iPhone 4S falan satılmaya devam
bir
edecek.
Bir de AMD için şey demişler, yani masaüstü gücünde, kıvamında, evet, gücünde artık bir şey 64 bit işlemcimiz var demişler AMD için. Hı-hı. Bu da ileride Apple'ın hep dedikodular arasında yer alıyor. Geliştirmeye devam ederse kendi işlemcisini diyorlar. Belli bir süreden sonra MacBook Air gibi cihazları kendi işlemcisini üretirken görebiliriz diyorlar.
Evet, aslında niye olmasın hani baktığın zaman, ama Intel'le müthiş bir ortaklığı var orada. Yani
çok Apple gerçi ortaklıkları genelde şöyle oluyor. Ben çok acilimi satıyorum, üret bana diyor, üretiyor. Mesela Apple'da Intel'in bir açıklaması var biliyorsunuzdur iPad için. iPad'de ilk gidiyor Apple, diyor ki Intel'e bize bir işlemci üret, onu koyalım. Atom çıkartalım bunları.
Eyvah.
O da katılmıyor işe. Diyor Allah ki, boş ver diyor. Evet. Ve ondan sonra diyor ki en büyük pişmanlığımdır diyor.
Öyle olması normal.
Ha, bizim kazancımız siyasi olmuş hepsi.
Evet.
OpenGL S3 destekliyor. Evet. Bu arada yine alıştığımız tarzda Epic Games'ten Donald Mustard diye bir abiyi çağırmışlar onlara.
Burada grafik de iPhone ilk iPhone'a göre 56 kat daha fazla olacakmış ama bir öncekine göre ne kadar olacak?
Bu arada CPU performansı ilk iPhone'dan şimdiye kadar 40 kat arttı diye bir grafik var ki bu da çok önemli bence.
Teknolojinin yani grafik de 56 kat artmış, düşün.
Evet. Daha grafik konusunda Apple ayrı bir önem veriyor. Zaten her lansmanda oyun yapımcılarıyla ortak bir şeyler lanse ediyor olmaları bunu gösteriyor çok net bir şekilde. Android tarafında hala daha bunu düzgün göremiyoruz. En son Android, Google toplantısında bir multiplayer oyun deneyimi yaşatmaya çalıştılar. Çöktü biliyorsunuz.
Örneğin o oyunları biraz çok yoğunlaşmalarının temel sebebi de şu. Örneğin geçen günlerde Sony bir PS Vita TV diye bir cihaz tanıttı. Evet. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Hani uzun vadede 1-2 sene sonra Apple TV üstünden o App Store'daki bazı oyunları televizyonda oynatma planları olduğu konuşuluyor. Muhtemelen bunu yapıyorlar, bunu yerleştirmeye başlıyorlar. Zamanla yerleşecek. En sonunda diyecekler ki bak artık biz bunu televizyona taşıdık diyecekler. Evet. Ve o şekilde lanse edecekler.
Ve genel olarak konsol üreticileri için çok büyük bir tehlike oluyor.
Tabii bu. Aynen, çünkü o PS Vita TV de örneğin $99'luk bir fiyatıyla hani herkesin ulaşabileceği bir fiyat. Evet. Hani Türkiye'de 300 TL olur veya 350 olsa bile televizyonunuzun yanına koyun. Hem video içeriklerini oynasın hem oyun oynasın.
Şimdi
mükemmel bir cihaz.
Şimdi onun en büyük tarafı PlayStation 4'ü de ayrı bir odada duran PlayStation 4'ü istediğiniz odaya stream edebilecek olması ki bence en güzel özelliği.
En güzel özelliklerinden biri o.
Mükemmel
kesinlikle
bir özellik gerçekten.
Ya ama son onda lag olur mu olmaz mı belli olmaz ya, onlar çok hep merak konusu olan şeyler.
Ya en azından $99'luk bir cihaz için bence vaat ettikleri çok
evet gerçekten iyi bu konuda. Hatta biliyorsun Gamepad destekli şu anki Vita oyunlarını, ki şu anki Vita oyunlarının bazıları destekliyormuş. Takıp oynayabiliyoruz direkt.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. iPhone 5C'yi söyle. Parmak izi okuyucusunu söylemediler ama aynen o internete sızan fotoğraflarda olduğu gibi home tuşunun o ikonik dikdörtgen simgesi yok artık ve çevresinde bir tane Ring var gümüş renginde. Muhtemelen parmak izi okuyucusu oluyor.
Evet.
Parmak arada, izi okuyucusu kısmı da çok enteresan olacak. Bakalım ne gibi inovatif şeyler tanıtacaklar. Çünkü parmak izi okuyucusu aslında çok uzun zamandır cep telefonlarında olan bir işe yaramayan bir teknoloji.
Ama şimdi hani Apple genelde hani yıllardır NFC'yi de koymadı. Şimdi bakıyoruz NFC gerçekten de yaygınlaşmadı. Biraz böyle olgunlaşmasını...
Gerçi yaygınlaşmadı derken Apple kullanıcılarının cihazlarında yaygınlaşmadı. Ben bugün kullandığım fotoğraf makinesine telefonumu değdiriyorum. Görüntüyü ona alabiliyorum.
Yok, o açıdan söylemedim ben. Tabii ki onlarda çeşitli gelişme yani olmuş olabilir ama.
Şu anki bütün cihazlarda özellikle NFC aktif ve kullanılıyor.
Bluetooth gibi bir şey değil.
Ya, hem Bluetooth şeyde gibi değil hem de ödeme sistemlerinde örneğin NFC tarafı daha çok ödeme sistemlerinde öne çıkıyor. Yaygınlaşmadı bir kesin yani bir doğru
aslında
aşka.
Yani şunu söyleyeyim. Mesela Sony G-Lens'leri tanıttı biliyorsunuz. NFC'ye
orada da NFC var tabii ki.
iPhone kullanıcıları 2 saat upuzun şifreler girmek zorundayken ben sadece telefonumu dokundurdum ve çalıştı.
Yetecek.
Yani NFC'nin yaygınlaşmadığı kısmına katılmıyorum çünkü bu sene bence zirve dönemini yaşıyor.
Yani NFC. Ben de katılıyorum ona. NFC yaygınlaştı en nihayetinde. Zaten Android satışları da geçti.
Evet.
iOS dünyasına. Ama şu da bir gerçek yani hani şahsen NFC'de mesela her zaman açık tutmuyor bütün Android kullanıcılar.
Yok, açıklar şu anda. Çünkü düşük güçlü NFC'lerin yaygınlaşmasıyla beraber aslında biraz da NFC popüler
yani
oldu.
Bir de şöyle bir şey var açıkçası. Yani mesela Bluetooth'ta bir kez zaten senkronize ettikten sonra ondan sonra hiçbir sorun yaşamıyorsun. Yani 50 kez daha Bluetooth'ta hiç bağlanmadan, dokundurmadan dahi bağlanabiliyorsun.
Şimdi bir hoparlör düşünün. Orada şöyle bir konu var. Hoparlörü ben geldim, senkron ettim. Cep telefonumda çaldım. Hı-hı. Çıktım gittim. Eşim geliyor, dokunduruyor telefonunu, senkron ediyor, çalıyor. Sonra ben geldiğimde Bluetooth senkronizasyonu orada kalmıyor biliyorsun tekrar. Yine senin senkron yapman lazım cihazı.
Yok ama yani şey oluyor, direkt hani bağlandığın zaman bağlanıyor.
Bağlanmaz.
Bize.
Bluetooth'ta cihazı yine eşlemen gerekir. Eğer vallahi çift ya da 4 bilgisayara kadar destekli değilse.
Böyle bir o zaman biz şeye geri dönelim.
Ha, bu arada Infinity Blade'in açıklaması var, onu da söyleyeyim. Infinity Blade'i yapan kişi 3. Infinity Blade'i tanıtırken diyor ki iPhone 5'e göre bu telefon 5 kat daha hızlı diyor.
Evet, enteresan yaklaşımlar var ama olabilir de niye olmasın?
Yani yaptıkları yani testlere göre.
Yeni GPU'yla beraber, yeni bellek miktarı da arttı.
64 bitle beraber.
Mobil cihazlarda
bellek miktarının da artacağı konuşuyordu, artmıştır zaten.
Artmıştır muhtemelen. Mobil cihazlarda şimdiye kadar görmediğiniz grafikler iPhone 5S'te var.
Ve bunu da hani bir şey yapmışlar, bir transform yapmışlar. Bir odayı falan böyle bir hareket ettiriyorlar. Odanın içerisinde devamlı döndürüyorlar. 5 kat daha hızlı.
Bu arada 5'te. A7'nin yanında yeni bir M7 diye galiba bir birim var.
Öyle ama bir... ben de görmedim daha bakayım. Ha evet geldi. Koprosesör. Evet.
Aynen şey tahmin ettiğimiz
hareket
gibi. Koprosesör. Hareket o hareket algılayıcısı için özel bir birim yer
devamlı
alıyor.
Hareketleri topluyormuş. Akselerometre, jiroskop, jiroskop evet ve kompas yani.
Sağlık uygulamaları için oldukça önemli şeyler.
A7 hiç uyandırmayacak. Direkt M7 birimi.
Çok önemli.
Direkt kendi üstünden alacak
yani
onları.
Mükemmel bir şey. Çünkü şöyle bir şey. Telefonda ben birkaç kez denedim hani kaç adım sayıyorum falan diye. Telefonu devamlı açık tutman gerekiyor.
Bununla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Hani Samsung'un son S4'te görmüştük bu tarzda teknolojilerini ama Jonathan Ive'ın da bu konuya çok özel bir merakı olduğunu okudum
zaten
ben.
Zaten Nike'le beraber işbirlikleri yıllardır var.
Tabii zaten
yani
öyle var.
Göz ardı edemeyiz.
Tabii öyle var. Bir de onun yanı sıra bu çeşitli örneğin multi-touch teknolojisinin temellerini atan bilim insanları ile birlikte görüşmüş. Onlarla birlikte çalışıyormuş. Ki bu daha böyle bir hareketi duyarlı teknolojiyi nasıl yerleştirebiliriz diye. Hatta Apple'ın bir patenti vardı. Bizim sitemizde haber oldu mu bilmiyorum. Örneğin bir kere dokunuyorsunuz ekrana. Ekrana dokunduktan sonra parmağınızı da uzaklaştırın. O artık ekran sizin o yukarıdaki hareketlerinizi ekrana temas etmeden algılayabiliyor. Böyle bir teknolojisi vardı patenti. Muhtemelen bu M7'de bunun artık geldiğinin ilk sinyalleri.
Bir de aslında çok çekirdek yerine Motorola'daki tabii gibi yardımcı çekirdekler çok daha önemli. Özelleştirilmiş çekirdekler işlemciye yardımcı oluyorlar. Böylece çok ufak bu tip görevler için işlemci uyanık kalmak zorunda kalmıyor.
Bu arada Nike Fuel'la alakalı açıklamalar var. Hani Nike Fuel artık bundan sonra Game Center'a da girecekmiş. Nike Fuel Points mesela topladığın hareket ettiğin puanlar hani falan filan tarzında ne kadar kalori yaktığınla alakalı
bu arada bilgi adı olacak. Bataryayla ilgili bilgi var. iPhone 5'e eşit veya daha yüksek diyor pil performansı
evet,
için.
10 işlemci...
saat 3G, 10 saat 3G, 10 saat internette gezinme, 10 saat Wi-Fi ile LTE fark etmiyor.
Yeni işlemcinin katkıları olsa gerek.
Muhtemelen. İşte... Benim merak ettiğim acaba o pili kapasitesini arttırdılar mı? Acaba yoksa yine 1440'da mı bıraktılar?
1600'dür evet resimlerde.
1600 mü?
Bu arada şu var, hani Nike'da bir açıklama yapmak lazım. Nike Fuel'in falan yazılımları biliyorsunuz Android tarafında yok. Ve Nike'a soruluyor Android'e çıkartacak mısınız diye. Kesinlikle Android planımız yok diye.
Onda şeyin de payı var. Tim Cook'un Nike'ın yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtiyor.
Evet, bu da çok önemli konulardan değişik bir tanesi.
Birbirlerini destekliyorlar evet, orada.
Net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Neden olmadı?
Bu arada Nike uygulaması hani her zaman için sizin hareket ediyor musunuz, yürüyor musunuz? Ayakta mı duruyorsunuz yoksa araba mı kullanıyorsunuz hepsine söyleyebiliyormuş.
Yani şu anda örneğin ben pil sürelerine bakıyorum da örneğin iPad'de olduğu gibi 10 saat video oynatma. Bence oldukça yeterli bir sayı. Yeterli yani bir süre. Canım. Tabii ki. Aynen. Veya 3G'de gezinme 8 saat. Oldukça iyi. Yani burada biraz da kullanıcının hani o çuvaldızı kendisine batırması gerekiyor. Aslında telefonların yaptıkları bence oldukça yeterli. Ama biz biraz sanki ipin ucunu kaçırıyoruz. Biraz fazla abartıyoruz kullanımı evet. Günlük.
Kameralar geldi.
Ondan dolayı sıkıntı çekiyoruz.
Kamera geldi. Aperture size 2.2 olacak Mesut.
Diyafram evet, düşük ışık performansı yüksek. Yeni modern Android'lere göre daha aşağıda kalacak. Yüksek olması için 2.0 şu an.
Evet. Aynen öyle. 2.0. Normalde 2.0 olacağı konuşuluyordu zaten.
Evet, 2.2 olarak.
iPhone 5'te 2.4'tü. F2.4. Yani
2. Yavaş yavaş biraz geliyorlar yani. Aşağı.
Evet. Aynen öyle.
Ama şu var.
Sensörü büyütmüşler ama.
Sensör %15 daha büyükmüş.
Evet, biraz daha keskin fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor bu. Aynı zamanda düşük ışık performansı artıyor tabii ama lens de çok önemli. Işık alabilme kabiliyeti.
Pikseller 1.5 mikronmuş. Hani bu diğerlerine göre nasıl belli mi?
Yazarlar büyük ihtimalle gün. Hani eğer bir şey olsaydı ben bir kaç mikron olduğunu yok, hayır, ben kestiremiyorum ama bilmiyorum. Açıkçası şu an aklımda yok. Ama HD'si birazcık daha büyük pikselleri için biliyorsun
evet,
bayağı
evet.
Büyük tablolar yayınlamıştı. Şu anda zaten
daha iyi ışık, daha iyi fotoğraf. Daha iyi.
Ya belki kullanıcılar bulurlar şimdi 1.5 mikron HTC'ye göre neye tekabül ediyor.
Evet, zaten HTC Specialist diye bir arkadaşımız var. O evet. Birkaç farklı lens fotoğrafıyla beraber farklı renklerde HTC One'u koymuş. Büyük ihtimal o bizi aydınlatacaktır şimdi. Buraya yayınlayacağını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Ben iPhone'la çekilmiş fotoğraflara bakıyorum hala. 5'le çekilmiş fotoğrafları. Çok güzel fotoğraf çekiyor cihaz. Yani
tabii.
Şey dememek lazım.
Kötü ya değil
sanki
yani.
Kötü fotoğraf çekiyormuş. Yok, da. Şu dememek lazım. Sadece düşük ışık performans daha geliştirilmiş bir kameramız var. Yani gelişme güzel aslında genel olarak.
Ve aynen son hani böyle hareket halindeyken falan kullanmak için oldukça iyi.
Ya evet, bir de güzel. Şöyle bir şey var.
Tek elle kullanılabilecek bir telefon hala.
Mesela dün akşam baktım HTC One'la işte S4'ün karşılaştırmalı yaptıkları sitelere baktım. Hani telefon işte fotoğrafla. Yani zaten S4 de hani HTC One'la hani bir kafa kafaya gidiyor diye konuşuluyorlar fotoğraf
şimdi
kalitesi.
Onların fotoğraf kalitesinde şöyle bir sıkıntı var. HTC One kötü fotoğraf çekmiyor. 4 ultrapiksel kamerasıyla iyi fotoğraflar çekiyor ama işte 4 megapiksel fotoğraflar çekiyor. Yani düşük ışık hassasiyeti ne kadar fazla olursa olsun 4 megapiksel bir fotoğraf çektiğinde özellikle Instagram'a evet. Atarken cropladığın an intihar ediyorsun. Yani evet. Croplamak için.
O zaman yine bu hem 8 megapiksel hem de işte ne bileyim daha büyük.
Şimdi
pikseller.
Kamera yarışı kızışıyor. Neden dersen optik stabilizasyonla 13 megapiksel arkadan aydınlatmalı sensörlere sahip F2.0 lensli evet. Cihazlar piyasayı var. Doldurmuş durumda. Nokia tarafına çok bakıyorsun var. 41 megapiksellik telefonuyla kayıtsızım diyor.
Aynen öyle.
Şey, Sony geldi. G-Lens diyor 20.7 megapiksel diyor.
Evet.
Acer 4K video diyor. Samsung da 4K
video diyor. 4K zaten inanılmaz.
Yani video ve fotoğraf kısmında o kadar büyük bir heyecan var ki şu anda telefon
dünyasında. Beni heyecanlandır ama en büyüğü 4K aslında yani. Ben çok merak ediyorum açıkçası.
Ben 4K'yı çok da fazla merak etmiyorum çünkü izleyemeyeceğim. İşlerken de çok büyük sıkıntı yani. Olacak. O yüzden.
Ama şöyle düşün mesela.
Bir de saklama sıkıntısı
evet,
var zaten.
Şu an için erken.
Tabii yani video ama ben şöyle düşünüyorum mesela. Videoyu çektikten sonra hani diyelim ki zoom yaptın. Hala HD'desin.
En i̇şte kötü. Kayıpsız zoom olan cihazlar sınırlı şu anda. Bir Sony onu iddia ediyor. Kayıpsız zoom. Nokia'da zaten var. ProView kamerasında ama yeni cihazlarda gün ne olacak bilmiyorum.
Bu arada
Dual LED
ama onu farklı bir isimle pazarlıyor. True Tone Flash demiş.
Çakmaz yapmış demişler.
İki renk tonlu flash gibi bir şey
yani. Bu da yani. Şöyle oluyor. Hani mesela diyelim ki işte
One Color White.
Floresan ışıkları, stüdyo ışıkları, işte mum ışığı gibi bütün renklerin hepsini bir arada verebiliyorlar.
Evet, HTC biri Specialist çok bu arada mikronu yazmış. Şimdi normal kameralar 1.3
mikron.
Nanometre kare. Hani o mikronlar.
Mikrometre.
2 mega şeyler 8 megapiksellerin çoğu 2 mikronmuş veya aşağısı. Ama HTC One 4 mikronmuş bu arada piksel sayıcı olarak. Dediğim gibi arkadaşımız bizi burada yalnız bırakmadı hemen.
Sağ olsun, teşekkürler.
Fotoğrafıyla katkıda bulunmuş.
Bir tanesi
bu arada pil süresini beğenmiş iPhone kullanıcıları cihazın.
Ha bu arada otomatik imaj stabilizasyon da geliyor diyorlar.
Zaten stabilizasyon bayağı iyi çalışıyordu vardı iPhone'da. Zaten yani. Yani onun sensörleriyle yaptığı stabilizasyon birçok optik stabilizasyona eşdeğer kalitedeydi.
Aynen. Jiroskopu inanılmaz kullanıyorlar.
Evet, inanılmaz kullanıyordu. Onu biraz daha geliştirirlerse çok daha işler çıkartabilirler.
2 saniyede 20 fotoğraf çekiyor diyor. LED ile ilgili şey söyleyelim, flash ile ilgili. Bir tanesi daha soğuk, diğeri daha sıcak. İki farklı LED. Beyaz
yine aslında
veriyorlar.
Orada bir inovasyon yapmışlar gerçekten.
Tabii muhtemelen onu sistem dengeliyor kendi yani
birisi
içerisinde.
Birisi diyorlar ki işte insanların renklerine göre, deri tonlarına göre, diğeri de etrafa göre.
Nokia'nın bir videosu vardı. İşte iPhone'la çekilen insanlar evet. Zombiye dönüşüyor çünkü bembeyaz çıkıyorlardı. Evet. Şimdi aslında o reklamdaki bütün sıkıntı da gitmiş oldu böylece. Hı-hı. Nokia bu arada saldırmaya başlamış. İşte inovasyon burada, teşekkürler Apple falan filan diye renkli telefonlarını koyuyormuş ama.
Öyle mi?
İşte o modern arayüzü gördüğüm zaman soğuyorum yani nedense.
Yani diyorlar ki bu arada işte yeni bir tane fotoğraf çekim modu geliyormuş. 10 tane fotoğraf çekiyor ardı ardına. Ve en iyisini, en hani keskin görüntü olanı, en güzel ışık görüntüsü olanı.
İşte en iyisini seçme, fotoğraf üstüne rütuşlar yapma falan.
2 saniyede 20 fotoğraf.
Android camiasında olan şeyler.
Yani ama zaten rütuş falan yapabiliyorduk.
Artık modern oldu artık.
Slow motion'ın yani. Geleceği konuşuluyordu 120 FPS.
Şu an öyle bir şey var mı devam eden?
Geldi.
Geldi mi?
Geldi.
Evet.
Hatta geliştirme ismi Moggle'dı.
Ya slow-mo diye.
Slow-mo diye yapmışlar.
Evet. Bakalım slow-mo'da şu önemli. HTC'de de var ama çok düşük çözünürlükle kaydettiği için çoğu kullanıcı kullanmıyordu Tegra'nın
bakalım
cihazlarında.
Bakalım burada nasıl olmuş?
Ama bunun çözünürlüğünü çok merak ediyorum açıkçası.
720p.
Evet. Yine farkını ortaya koymuş.
720p yapıyormuş.
Bildiğiniz VGA kalitesinde çektikleri için pek yalan. Çok kişi kullanmadı zaten. Yalan da evet. Çok düşük çözünürlükte 110 kare saniye çekiyorlardı ama...
Bu slow motion'ı denemeyenler de mutlaka denesinler. İnanılmaz zevkli oluyor.
Çok harika videolar çıkartıyorlar. 120 kare saniye,
720p videolar çeken bir kameradan bahsediyoruz. Aslında Apple 4K yapmadı, 13 megapiksel yapmadı.
Belki de en çok kullanılabilecek
ama
olan şeyi yaptı.
En çok kullanılacak şeyi yaptı. YouTube bu videolarla dolacak.
Aynen kesinlikle. Yine her zaman.
Evet yine yaptılar yani. Gerçekten tebrik etmek lazım. Özellikle yazılımsal iyileştirme yaptılarsa 120 kareyi 240 kare gibi göstermek de kolay bir şey aslında.
Şu an fotoğraf gösteriyormuş. Hiç dokunmadık, hiçbir oynama yapmadık. Şeklinde.
Evet yani çok güveniyorlar örnek fotoğraflar kadarıyla. Gösteriyorlar. Lensle alakalı bir gelişme yok. Pikseller büyümüş.
Lens yine 5 katmanlı muhtemelen iPhone 5'teki gibi.
Slow motion tanıtırken mi fotoğraf?
Yok hayır. Galiba yok, diğer hani fotoğraf. Genel olarak kameralar yani. Hakkında kamera hakkında konuşuyor.
Evet kamera konusunda 120 FPS benim için zaten
yeterli.
Evet, yine farkını ortaya koymuşlar.
YouTube'dan bilmeyen kullanıcılarımız varsa YouTube'dan mutlaka izlesin. Çok muhteşem videolar. Hani seyir zevki çok yüksek videolar
evet, izliyor. Evet, 120 FPS bir de şöyle bir şey. 60 kare saniye çeken telefonlarda da aslında TV Store ismini verilen pahalı pluginlerle çok yüksek kare saniye oranına sahip videolar elde edilebiliyor. Hani dönüştürmelerle ama 120 FPS ile buna çok gerek kalmadan direkt evet, evinizde direkt. Videolar çekebileceksiniz. Evet. Önemli olan da o zaten. Gerçekten güzel bir geliştirme yapmışlar. Tebrik etmek lazım. Kullanıcılar da yorumlarını yazarlarsa seviniriz. 120 FPS'yi nasıl buldular acaba?
Yani ya kullanırlar mı? İşlemciden de olabilir mi? Yani mesela bir saniyeden
evet, kısa herkes sürece... 120 FPS'ye böyle şey yapmış. Zafer'le karşılıyor.
GIF, bizim GIF'leri koymuşlardır.
Evet. Oha diyenler de var yine bizim GIF'lerle beraber. Gülücüklerle ve fotoğraflar da...
Kamera tarafı. Yani şu ana kadar
güzel gözüküyor. Sincap bence her zamankinden daha güzel çıkıyor. Tüyleri çok net seçiliyor.
Sincapları hiç görmediniz kadar tatlı.
Hiç bu kadar yakından bakmamıştım Sincap'a.
Böyle bir durum söz konusu.
Evet bu arada EyeSight kamerada da bir iyileştirme yapmışlar. FaceTime kamerası.
Yok
pardon. O zaten EyeSight arka kameraydı. Muhtemelen FaceTime'de de bir güncelleme olacak.
FaceTime kameranın açısını biraz daha genişletebilirler.
Olabilir belki.
Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmeyi kolaylaştırabilirler diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çok kendi kötü. Fotoğrafını çekerken...
Çok berbat çekiyor evet. Yani o açıdan. Evet.
Çünkü yeni Android telefonlarda o konuya çok fazla eğildiler. Belki farkındasınızdır.
Hı-hı. Bu arada güvenliğe geldiler. Güvenlik konusuna geldiler. Muhtemelen zaman, parmak izi okuyucusu
evet.
%99 doğru. Çünkü doğru olmaması için hiçbir sebep yok. Daha geçen sene, Temmuz ayındaydı galiba, 2012 yılında 300 veya 400 milyon dolar gibi bir para yatırdı. Firmayı satın aldı Apple.
O zaman bu parmak izi okuyucusu bildiğimiz parmak izi okuyucularından farklı çalışacak.
Muhtemelen. Aslında bu firma Motorola Etrix'e de parça sağlamış, sensör vermiş ama şu anki mevcut sahip oldukları o önceki model, o parmak izi sensörlerinden çok daha farklı deniyor. Muhtemelen de öyle bir şey olacak. Hani Apple burada bir mesela, olgunlaştırma yapmıştır.
Motorola Etrix'te mükemmel çalışıyordu. Hatta ekran kilidini açmak için kullanılması. Hı-hı. Telefon kapalıyken parmağını sürtüyordun.
Direkt açılıyordu.
Telefon açılıyordu.
Bu da muhtemelen öyle. Bir de konumlandırma itibariyle değişik. Home tuşuna konumlandırılmış.
İşte orası birazcık zor olmayacak mı sizce? Hani parmağını aşağı çekip
artık onu çekmemiz gerek. Ben örneğin şey okudum. İnternet sitesinden bir bilgiydi bu. Yakın kaynaklardan ne kadar
tuşa
doğru bilmiyorum.
Tuşa basarken mi aldın?
Tuşa bir kere basıyoruz. Biraz daha parmağımızı orada tutuyoruz. Sonra çekiyoruz. Sistem otomatik olarak algılıyormuş.
Evet, bu şekilde. Enteresan bir şey.
Böyle bir şeyse zaten hani
kaydırma yok.
Kaydırma yani. Olayı söz konusu değil.
O zaman kaydırma orada çok kullanışlı olmaz diye
evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Yani zaten o. Parmak izi okuyucularını kullanılmaz yapan o kaydırma araya gelir.
Evet.
Bu arada 28 megapiksel panorama resim çekebiliyormuş. Ve hareket ettirirken exposure level'ını da otomatik olarak ayarlayabiliyormuş. Yani çok önemli bilmiyorsun.
Bugünkü haberimizde de söylediğimiz gibi ismi Touch ID olarak geçiyor. Apple'ın yeni teknolojisinin ismi, teknoloji diyelim artık.
Evet, parmak izi tanıtıldı. Touch ID ismi dediğin gibi.
Evet. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani 400 milyon dolar bir firmaya yatırım yapıyorsunuz siz. Bunu gelip sadece kilit ekranını açmak için kullanmazsınız muhtemelen.
Evet, doğru.
Benim tahmini görüşüm bu şekilde. Ya şimdi ya da yani şimdi olması daha iyi olur tabii
deniliyor ki.
Kesinlikle bir güvenlik. Hani daha Touch böyle bir
ID'den bahsediyorlar.
Evet, ödeme sistemiyle birlikte olması kesinlikle çok daha anlamlı kılacaktır bu sensörü.
Deniliyor ki işte 170 mikron kalınlığında sadece oldukça kağıttan yani saçtan da ince anlaşılan 500 ppi
çözünürlüğü varmış.
Ve derinin alt hücrelerini tarıyormuş.
Evet.
Evet, yine fantastik bir şey yapmış.
Ve 360 derecede okuyabiliyormuş. Nereden nasıl takarsan.
Bu arada bu 120 ppsi olayla ilgili enteresan bir fotoğraf da var. Messi ork çalıyor ve Nokia ithafen şey demiş. Yenge çocukları alalım lütfen. 120 ppsi çekiyoruz artık kamera konusunda övünmeyin diye.
Bu arada şimdi hemen bu sensörle ilgili yeni home tuşundan biraz bahsedeyim. Arkada yine home tuşunun o mekanik hareketi tık algılayan tık. Bir switch'i var. Onun önüne yerleştirilmiş Touch ID sensörü. Onun
ve
önünde
büyük bayağı.
Bayağı büyük.
Tarama
evet.
Tarama yok dediğin gibi.
Evet, tarama yok. Direkt home tuşunun altında. Onun hemen üstüne bir tane muhtemelen tasarım amaçlı konulmuştur bu. Bir çelikten bir ring konulmuş.
Bir feedback şey var.
O tahminen o şey o çelikten Laser denilen şey ne biliyor musun? Mesela el dediği zaman elektriği hissediyor.
Muhtemelen o öyle bir şey de olabilir. Görevi de olabilir.
Zaten ve safir. Ring demiş o biraz.
Safir
hani.
Kristal.
Evet. Elektrik, bio elektriği hissedip hani muhtemelen. Sensöre çalıştık.
En üstte de safir kristal bir katman var. Lazer kesim olduğu vurgulanıyor.
Safir
onu
de
belirtelim.
Yani önemli bir malzeme. Ondan tabii çok bahset istersen.
Çok dayanıklı bir malzeme.
Yani çizilmeye karşı.
Çizilmeye karşı dayanıklı hem de dayanım olarak tam aklıma gelmiyor. Galiba elmastan sonra en dayanıklı.
İkinci
değerli taşlardan
yani bunu
biri.
Bunu çizebilecek ya kendisi oluyor ya da elmas
aynen
oluyor.
Aynen öyle. Yani baktığımızda şimdi örneğin bütün
kamera lenslerinde onu kullanıyorlar.
Evet. Şimdi bütün iPhone'ların en kötü tarafı home tuşuydu. Bu bir kesin yani. Çünkü bozuluyordu, ses çıkarmaya başlıyordu, plastikti falan. iPhone 5S'te o sorunu çözmüşler. O da sağ olsun parmak izi okuyucu sayesinde
mesela
olmuş.
Mesela iTunes şifresi girmek için mesela bunu kullanabilecekmişiz doğal olarak.
Artık. Öyle yazıyor mu?
Yazıyor evet.
Öyle olması gerekliydi
güzel.
Zaten.
Değişik bir şey olacak. Şimdi bu teknoloji sonuçta Apple'ın satın aldığı şirkete ait bir teknoloji.
Evet.
Yani diğer telefonlarda bunu uzun süre göremeyebiliriz.
Aynen göremeyeceğiz muhtemelen.
Bir de ucuza almışlar 270 milyon dolara.
İyi ki 270 almışlar ben de.
Ama düşün yani 3 yıl önce almışlar 270 milyon dolara.
270 değildi. Geçen sene aldılar diye hatırlıyorum.
Ben öyle mi ucuza gittim Mustafa?
400 yok. 400 yani yakın 400. Paraya gitti.
Fena değil yani.
Evet.
Neyse
keşke
bu arada.
Keşke ben alsaydım.
Şey bu arada bileşip alırdık ya söylesin.
7 kişi girdik parmak
izi
diye.
Da bir şey çıkmadı ortaya.
Evet.
Neyse bu arada evet. Denilen şeylerden birisi sadece dokundurmayla unlock da edebiliyormuş.
Bu arada telefonu. 360 derece okuyor dediği anladığım kadarıyla parmağını hangi açıda değdirirsen değdi fark etmiyor.
Kesinlikle
önemli
okuyor.
Olan da
evet.
Bu.
Yani zaten bu arada o sensör yapısını kullanıcılarımız görüyorsa hani fark edeceklerdir. O sensör oldukça büyük. Hani parmak home tuşunu düşündüğümüzde
sanki
oldukça
daha
büyük gözüküyor. Evet home tuşundan biraz daha büyük sanki.
Belki
o
halkadan da
halkanın altına da konulmuş olabilir biraz.
Deniliyor ki aynı zamanda Mesut dokundurduğun zaman direkt okuyor. Yani şey yapmasına gerek yok, üzerinden sürtmesine gerek yok.
Evet,
ve telefonu da unlock ediyorsun
dokundurduğun zaman. Zaten iTunes'taki ödemeleri de o şekilde yapacak olmak fantastik oldu. Yani değil uygulama mi? Alıyorsun, tak diye ödemeni yapıyorsun ve bitiyor.
Evet, ve ben sadece parmak izini tutacaksın.
Çünkü
onu.
Klavye ister istemez küçük yani yazı yazmaktan zor.
Sıkıntı evet. Oldu.
Bir de iPhone, iTunes şifresi öyle bir şifre ki ona bir ciddi bir şifre koyman gerekiyor.
Tabii.
Onun için de özel karakterler. Onun için diyorsun ki yok şuna gireyim, yüzdeye koyayım, yok oradan rakamlara geçeyim.
Çok şükür ben yıllar önce bir tane 6 haneli şifre koydum.
Hala
işte değiştirtmedi bana, aynen devam.
Yok değiştirmiyorsun da hani karmaşık bir şifre koymaya çalışsan 3 tane klavye değiştiriyorsun mesela.
Evet doğru, haklısın.
Benim merak ettiğim örneğin Facebook'la falan bunun bir entegrasyonu var mı?
Ha, olacak
diye. Kesin vardır. Cloud'a atacaktır. Yani
bence de olmalı.
Evet.
Veya iCloud Keychain var. Onun hani şifre saklama olayı söz konusu. Yani
donanım haber forma parmak izinden girmek güzel bir şey olacak.
Ha, öyle olması çok iyi. Örneğin diyelim iki kişi.
Aa, bize verseler var ya, çok güzel renkli olur.
Bize vermesine gerek yok. Çünkü bunu şöyle yapacak. Tabii direkt. Şifrenizi tanımlayacaksınız. Diyeceksiniz ki bu sitenin şifresi benim için bu. Aynen. Ama parmak izimi dokundurdun mu sen bunu otomatik doldur. Böylece her site çalışacak.
Bu arada farklı parmak izlerini tanıyabiliyor. Doğal olarak düşün mesela.
Şimdi bu da senin dediğin gibi bir şey olabilir.
Zaman da belki farklı bir ekran açacak,
evet,
ileride.
Belki de.
Olabilir.
Ya belki bekleyip de göreceğiz. Doğal olarak farklı bir şifreye gireceksin.
Bekleyip göreceğiz.
Ya çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Şifremi daha karışık hale getirebilirim. Parmak izim var artık falan diye düşünüyorlar. Halbuki daha karışık hale getirirseniz yani öbür gün bilgisayardan girmeniz gerektiğinde duvara çarpıyorsunuz.
Aynen orada. Öyle oluyor. Çok sıkıntı oluyor.
Bu sadece işinizi hızlandıran bir şey. Daha karışık hale getiren bir şey değil arkadaşlar.
Vallahi şu anda benim aklıma şey geldi. Acaba bunları ilerleyen zamanlarda MacBook'larda falan görebilir miyiz? Örneğin yani, o...
Bu parmak izinin güvenliğini de söylüyorlar.
Touchpad'in altına yerleştirilmiş
olur, olur,
falan filan.
Olur olur mutlaka gelir.
Kesinlikle
ya.
Kesinlikle gelir,
yani,
evet.
Hatta mesela şu anda bana sorarsan iPhone'a saklamışlar bu özelliği.
Evet.
Bu arada herkes parmak izini de çok beğenmiş. Genel olarak baktığımızda tanıttıkları her şey bu sefer olmuş dedirtti.
Ya zaten genelde öyle oluyor. Hep dedikodu sürecinde bu muydu falan. İşte her zaman yine Apple
5'te yaşanmadı ama Mustafa. Ben 5'te kullanıcıların yorumlarına baktığımda genel olarak yorumlar şeydi. Yapma ya, hani biz daha iyisini bekliyorduktu.
Belki 5 olduğu
ben
için.
Ben şahsen
beğenmiştim. Yani
5S'de gerçekten hani 120 FPS dedi. Kamera sensörünü büyüttük dedi. Ha. İşte parmak izi okuyucusunu tanıttı. Daha büyük bir batarya, çok daha hızlı bir işlemci tanıttı.
Olabilir ama mesela şöyle söyleyeyim Mesut. Ben de mesela 4S'ye göre 5 inanılmaz bir gelişme. Neden? Çünkü eline aldığı zaman fark ediyorsun.
Evet, doğru, evet. O da var.
Çünkü çok hafif, çok ince.
Bu arada fiyatları açıklandı. 16'lık 199, 890, 399. İşin ilginç tarafı 128 GB'lık bir model konuşuluyordu. O yok. 64 GB.
Belki
aslında 128 konulabilir.
Belki birkaç ay sonra koyacaklar.
Ya da acaba iPod Touch güncellemesi gelecekti birazdan. Acaba 128'i ona mı saklıyorlar? O da olmuş olabilir. Çünkü hani iPod Touch'ın o tasarım itibariyle iki farklı 64'lük modül koyabiliyorsunuz
bir
oraya.
Bir de uygulamaların boyutu da gitgide büyüyor.
Evet, yani 128 hani, olması.
Evet. Oyunlar 2'ydi aslında. Şey, artık gigabyte olmaya başladı.
2'yi geçemiyorlar. App Store ve Google var. Play sınırı.
Yine kılıf
Android
yapmışlar.
Android tarafına baktın mı indiriyorsun, bir de kurulum yapıyor ekstra. Bir sürü küçük dosya açınca devasa alanlar kaplıyor.
Evet, yine bir tane silikon muhtemelen. Silikon kılıfları var. 39 çeşitli renklerde. Onun bir de Product Red için özel bir versiyonu bulunuyor.
Bu arada şey diyorlar, parmak izi okuyucusu için de parmak iziniz çok gizli bir şekilde saklanıyorlar ve hiçbir şekilde iCloud'a yüklenmiyor. Hiçbir şekilde diğer uygulamalara erişemiyorlar diyorlar. Şahsen yani, Android'de olsa herhalde ilk gün çalınır.
Erişmemesi güzel de hani saklanması
bir şey demek çok yanlış.
Zor yani.
Saklanması yani, çalınmadı bugüne kadar çünkü hani bırak parmak izim çalınsın.
Yani şey açısından.
Yok, erişebilme açısından erişebilme söylüyorum. Açısından geliştiricilerin.
Bu. Öyle erişemezsin.
Yok ya, belki
şifreme erişemiyor ki hiçbir program. Mustafa sen damla yaptın. O zaman Google şifreme marketten erişsin uygulama, kendisi satın alsın oradan. Öyle bir şey yok yani.
Şimdi bu arada 13.
Öyle virüsler var yani Android'de.
Yok, o kullanıcıların şeyi ya. Böyle bazen uygulamalara göre bu program virüs diyor. Hiçbir şey yok.
Bu arada 4S'nin 8 GB'lık modelini hala satışta tutacaklarmış. Ücretsiz olarak satacaklar tabii ki bunu. iPhone 5C 13'ünden itibaren ön satışa sunuluyor.
Bu arada kaçta bir tane bu yayın beyler diye soranlar var.
Aslında bir iPod güncellemesi bekliyorum ben.
Evet, daha bayağıdır gelir herhalde ya. Daha alkış tutmazlar, bir de konser, evet, verecekler bunlar.
Evet, Çin'de direkt satışa başlayacaklarmış. Çin çok önemli.
iPhone 4S hala olacakmış piyasada.
Evet, 8 GB modeli.
iPhone 4S, evet, 8 GB'da bedava olacak. Yani o da ne oluyor fiyatı bakayım.
Çin'i öne çıkartıyorlar.
1200 TL falan ediyor. Yok.
Şu an Samsung öldü demişler de Samsung ölmez. Büyük telefon yok, sevenler Çin Note 3 hala.
Yani, tabii HTC falan ödürüz.
Ama gelecek yıllarda da kesinlikle büyük ekranlı bir iPhone göreceğiz. Muhtemelen gelecek sene olacak.
6 inç üzerinde çalışıyor.
Hatta senin o IFA'daki videolarını izleyenler olduysa, örneğin orada Sony'nin bir akıllı saatini tanıtmıştın, evet, sen. Orada da söylemiştin. Hani akıllı saatler yaygınlaştıkça telefonlar daha da büyüyecek diye. Muhtemelen Apple'da büyük ekranlı iPhone'u iWatch'a saklıyor.
Büyük ihtimalle olabilir.
Aynı anda lanse edecekler ki orada
derinden,
hani
çantandan çıkartma kardeş diyecek, böyle devam et.
Aynen öyle, onu savunabilecek çünkü kendisiyle de ters düşmemiş olacak, evet, ki ters düşmesi bence bir firmanın
bu arada 13 Eylül'de ön siparişe başlanıyor. 13 Eylül'den sonra 20 Eylül'de de satışa başlanıyor.
Evet, evet, güzel haber.
Aralığa kadar da 100 tane ülkede satışa sunulacakmış. Muhtemelen bu ülkelerden de biri biz olacağız. Evet. Bizde de konuşulan tarih zaten 29 Ekim.
Yine çok geç değil.
Yine çok iyi eğer öyle bir şey olursa.
29 Ekim yeni Apple Store'la birlikte ki 29 Ekim'de açılacağı öngörülüyor. Belki biraz daha Kasım ayında olabilir ama hani 29 vallahi, Ekim olması belki anlamında da farklılıklar.
Apple Store'da açılırsa belki fiyat da ucuzlar. Hani normal olarak hani Türkiye'deki fiyatlara
şimdi
göre.
Şimdi şöyle bir şey var. Apple Store'larla ilgili bunu söylemek lazım. Apple Store'da mantık şu arkadaşlar. Millet hani fiyat ucuzlayacak mı ucuzlamayacak mı diye çok tabii doğal olarak hani merak eden çok fazla değil insan mi? Var. Şöyle bir şey olacak. İki tane biliyorsunuz distribütör var şu anda ülkemize Apple ürünlerini getiren. Bunlar Apple Store'a ürün sağlamayacaklar. Apple Store açtığı zaman genelde farklı bir kanaldan bu ürünleri getiriyormuş. Evet.
Kendi getiriyor.
Bu da kendi değil de aslında yine farklı bir şey.
Özel bir distribütörle çalışacak.
Özel bir distribütörle çalışıyor. Bu distribütöre şu baskıyı yapabilir. Kar marjını düşük tutacaksın arkadaş. Hı hı. Bu baskıyı yaparsa fiyatlarda bir %10 ucuzlama görebiliriz. Ama kalkıp da Amerika fiyatına $199 dolar, $600 dolar telefon beklemesin.
Tabii bir de şöyle bir şey var gerçi. iPhone'ları hani ne Bilkom getiriyor ne de o diğer şey distribütör getiriyor. Hani Turkcell getiriyor örneğin. Vodafone kendi getiriyor. Şimdi
o da
örneğin,
garip garip distribütörler üzerinden
geliyor. Tabii getiriyorlar. Şimdi hani Apple Store açılsa bile acaba Turkcell'le ilişki ne seviyede olacak? Ne yapacaklar? Nasıl bir boyutu?
Yok onlar ayrıca getirecekler. Bunlar ayrıca getirecekler.
Bence ayrıca getireceklerini sanmıyorum.
Bitecek şöyle bir şey var. Anadolu grubu Samsung'tu biliyorsunuz. Bugün evet. Samsung dediğimiz zaman Anadolu grubu geliyor. Diyorduk. Çünkü bu Samsung'u Samsung yapan kuruluştur. Koreliler bir geldi. Anadolu grubu
kalmadı.
Kalmadı. Bitti yani.
O şekilde de olabilir.
Kar varsa
eğer şöyle diyelim. Gelir. O zaman mesela 1500 lira olursa iPhone 5S diyelim ki %10
ben
da ucuzlarsa.
Ben öyle bir ihtimal beklemiyorum şu anda.
Bak %10 ucuzlarsa diyelim ki 1350 liraya gelecek.
O zaman tam iPhone'un Android'in tepe modelleriyle eş bir fiyata 16 GB satılmış olacak. Yani rekabeti evet. Canlandırır Android telefonları ucuzlar.
Evet 5C çünkü, için söylemiştim pardon yanlış söyledim. Evet,
5, Android, 5C için 5, mi söyledin? 5C için. 5S deyince ben dedim imkanı yok,
yok yani
öyle
5C
keşke olsa.
5C için işte 1500 lira olsa hani açılış fiyatı.
1300 fiyata, gibi falan.
150 lirada düşsen hani %10'dan.
Tabii tabii. Şimdi
1500 lira olsa telefon yine Android telefonları ucuzlar. Yani tabii. Orada çok değişik bir
yani
kullanıcı herhalde bir durum oluşacak.
150 lirada mesela dediğin gibi Apple Store'la beraber olsa o zaman S4'ten daha ucuz olacak yani.
Evet büyük ihtimalle insanlar iPhone 5
C alacaklar.
C alırlar ya da S alırlar gibi.
Bu arada bitti mi?
Bu arada bir videolar var.
Video mu gösteriyorlar? Hı-hı.
Evet elveda videosu.
Reklam videoları gösteriyor.
Bu arada canlı yayın için bize teşekkür etmişler. Apple'da olur.
Böyle... iPod'larda, iPod'larda bir güncelleme yok galiba artık. iPod'lar tamamen
daha
bitti.
Daha dur belli bitmiyor ya.
Bitiyor da olabilir.
5C gibi bir cihaz varken 99 dolara iPod... satılan niye iPod alayım? Yani.
İşte ancak 128 GB falan diyecekler de insanlar.
Çünkü biliyorsun radyosu var sonuçta cloud servisleri var.
Tabii tabii.
Sınırsız internetim var Amerika'da. Yani Amerika'da sınırsız internetten satılıyor bu cihazlar. İnternetten dinlerim her şeyi. Hiç gerek kalmadı.
Ya zaten satış rakamları da onu gösteriyor. Muhtemelen artık fazla üstüne eğilmiyorlar.
Ha, bu cihaz bitti. Olmuş. Açıkçası benim
bitti
çok hoşuma gitti.
Etkinlik bitiyor.
Sadece iPhone 5 ve 5S
evet,
tanıttılar.
Evet iPad tanıtılmadı ne yazık ki. Biz de iPad çıkarsa alırız diyorduk ya.
iPad için bir ay sonra. Ekim'i bekleyeceğiz.
Çok kötü oldu.
Erdi'yi bir daha göndeririz.
Bir ay sonra CS'i gönderirse artık Amerika'ya.
Yok yok
bizde.
Öyle yok. Bir ay sonra hepiniz buradayız tek.
Kapıda bekleyip mi alsaydık ne yapsaydık bilmiyorum ki.
Tabii o sırada bekleyenleri Apple galiba bir teklif yapmış. Bilmiyorum okudunuz mu?
Yok.
İlk 5 kişiye galiba demiş ki benim tişörtlerimi giyersen $800 net. Cash.
Temiz.
Temiz.
Erdi giymiş midir sen?
Bilmiyorum. Bilseydik Erdi'yi de sokardık
değil sıraya. Evet.
Erdi giydiyse yemekler ondan.
Yemekler ondan.
Ya zaten bana çok komik gelmişti. Geçen sırada bekleyenlere yazık Samsung HTC falan yanaşıp böyle hani telefonlarını göstermeye çalışıyoruz. Arka adam iPhone için gelmiş sen ne yapıyorsun orada yani?
Aynen aynen. Öyle hayır bir reklam filmi de var biliyorsun hani burada böyle daha iyi falan diye.
Yani sırada bekleyenlere gösterip yanaşıyor orada.
Aa öyle böyle bir telefon varmış falan diyorlardı. Hani evet. Düşün Samsung duyuramamış kimseyi de hani.
Ya çok sataşmalar eğlenceli oluyor. Tabii de fanatizm arttırdıkları için o şeyi sevmiyorum ben açıkçası.
Gereksiz yere biraz tartışıyorlar. Yani hani normal bir şekilde bir tartışma ilerlemiyor.
Yani
normal
ihtiyacını olsa uyuyorsa
yok.
Alırsın uyumuyorsa almazsın. Aynen. Ya alanı eleştirmek niye yani?
Aynen öyle. İnsan evet. Büyük ekranlı telefon kullanmak ister.
Evet.
Gider Samsung
bu arada herkes
falan.
Çok beğenmiş gerçekten. Bu arada Gün abi demiş iPad çıkmazsa bir ay sonra Steve benim üstüme yapacağım mı demiş böyle bir konuşuyor.
Yaparız falan.
Hemen herhalde atlayacağım ben de tabii ki falan diye.
Yapacağım. Daha nerede yapacağım? Buraya yazıyorum demiş canlı yayına. Kayıt olsun.
Gaza geleceğim. Aynen evet.
Aynen. Ama çıkacak yani Eylül ayında. Muhtemelen Eylül'ün ortası gibi olur o da.
Evet mesela arkadaşlar herhalde yayın da bittikten sonra bizim burada çok daha fazla oturup şeyler söylememize gerek yok. Çünkü forumlarımız ve ana sayfamız zaten sizin yorumlarınız açık arkadaşlar. Kendi yorumlarınızla konuyu zenginleştirebilirsiniz. Yeni iPhone'u açıkçası ben çok beğendim. 5G'yi de çok yerinde buldum. Fiyat beklendiği gibi pahalı olmadı. Hepimiz o iddialarda bulunuyorduk. Hatta ahkam da kesiyordum ben. Böyle olacak, şöyle olacak falan filan diye. Olmadı. Kullanıcıların istediği yönde cihazlar çıktı. Fiyat politikasıyla ve yeni donanımsal özellikleriyle yeni iPhone'ların çok agresif telefonlar olduklarını söyleyebiliriz. Android camiasında bir fiyat indirimi şoku bunu yaşanabilir böyle. Deli gibi fiyatlar görebiliriz. Telefon alacaksanız almayın. Yani bu söz söylediğim zaman bütün telefon üreticileri böyle bir şey yapıyordu. Masayı çiziyorlardır böyle falan ama şu sıra almayın. Büyük ihtimalle deli bir dumping göreceğiz. Çünkü gelecek 5G özellikle ülkemize giriş yaptığı anda zaten şu Windows Phone mu bir şey vardı. Renkli telefonlar var. Renk kırmızı sarı. Windows Phone.
Evet. Windows Phone. Evet.
İşte o Nokia gibi bir firma vardı. Yani. Onlar da uçmayacaktı. Çünkü renklerin bir anlamı kalmayacak arkadaşlar. Böyle bir durum var.
Evet, öyle bir durum var.
iPhone'da renkli telefon seviyorsam niye Windows Phone alayım değil mi?
Ki iPhone'un hani güçlü bir donanımıyla gelecek. Hani kötü de gelmeyecek. Evet, 4S gelmeyecek. Gibi de olmuyor.
Güzel bir kamerası
iPhone
olacak.
5'in, iPhone 5'in direkt donanımında geliyor. Yani
çılgın bir şey olacak.
Aslında baktığınızda iPhone 5 ile iPhone 5C arasındaki tek fark kasa.
Evet.
Ki kasa kalitesine de çok güveniyorlar. Muhtemelen iPhone 5C orada çok iyi bir bayrak taşıyıcısı olacak.
Bu arada özetleyelim. Hani bu gece iki tane ürün tanıtıldı. Birisi 5C, birisi 5S. 5C iPhone 5'in bütün özelliklerine sahip olmakla beraber arka tarafı plastik olduğu söyleniyor. 5'si yani plastik yani ama deniliyor ki yani güzel olacak falan.
Çelik kasayla sağlamlaştırdık diyor Apple onu.
Evet, yani
içinde çelik.
İçinde çelik var sağlamlaştı. Dışı plastik ama.
Nasıl oluyor? Mesela böyle kırılmıyor ama yamuluyor biliyorsun. Yamuk iPhone'lar var diyorsunuz.
Kırılsa da korkma falan diyorum.
Onu merak ediyorum. iPhone 5'te öyle bir sorun vardı. Acaba iPhone 5S'te var mı? Umarım olmaz.
Ya umarım olmaz. Sonuçta insanlar çok para veriyorlar.
Ben
iPhone 5'e olmasın.
Şahsen ben çok oturdum.
Yamamadı.
Ama bir şey olmadı yani.
Ben iPhone 5'i o yüzden almadım.
Ya yani ben telefonları arka cebime koyuyorum deyince Mesut abi o kadar para verdin cihazın üstüne koyuyorum falan demişlerdi böyle. Şimdi sana da o yorumlar gelir gün herhalde.
Kesinlikle yani. Ancak şöyle bir şey var tabii kodla değil. Yani kodla tehlikeli olabilir. Onun dışında bu arada 64 bit işlemcisi var.
Bu 120 en büyük yeniliklerden biri.
Evet inanılmaz diyorlar. 120 kare işte 720p video çekebiliyor.
Evet.
64 iki kat daha hızlı CPU'ya, iki kat daha fazla GPU'ya sahip olduğu söyleniyor. Daha da ilginci Infinity Blade'in yapımcısı diyor ki bu cihaz bizim testlerimize göre 5 kat daha hızlı diyor.
Evet.
O yani. Da kendini tutamamış orada. Gaza gelmiş herhalde. Birisi 2, birisi 3 diyor. Ben de çıktım 5.
Vallahi bence bir tane şey transform yapmış böyle bir odada dolaşıyor. Görüntü. Oradaki FPS'leri göstermiş herhalde.
Olabilir.
Bu arada altın rengi dediklerine çok fazla kalmasın izleyicilerimiz. Çünkü çok da altın rengi gibi durmuyor.
Ama altın da kremsi.
Almanya App Store'da bu arada söyleyeyim. Onu da sözünüzü kestim ama 16 GB iPhone 599 Euro olarak sergilenmiş.
Tabii öyle
32, zaten. Ama 5C'leri. 32 GB'ı 699 Euro. Yani bildiğiniz pahalı iPhone'lar olmuşlar. Gerçek iPhone'a baktığımızda 16'sı 699 Euro 5S. 32'si 799 Euro. 64'ü 900 euro. Yani demek ki arkadaşlar fiyatlarda bir sıkıntı yok. Devam. Amerika fiyatları herhalde sadece onlar. Avrupa'ya yansımamış bir şey.
Ya bunlar belki şey de olabilir Mesut yani.
Yok sanmıyorum böyle çıkacaktır da o iPhone 5S'deki fiyat artışı.
Yani... Yok olmaz evet, ya.
Kendini bence arttıracak Apple gün. Görünen o herhalde. Şok olduk biraz ama.
Birazdan hisseler.
Vay arkadaş 90 dolar falan derken olaya bak sen.
3000 liraya 3500 liraya telefon satılıyor ya biliyorsun her sene. Belli açık arttırma sitelerinde.
Yok ama Apple Store'dan söyledi.
Apple Store rakamları var. Apple Store'da bir daha okuyayım arkadaşlar. 5C için okuyorum bunları. Yani ucuz iPhone. Biz dedik ya biraz evvel telefon almayın falan filan. Yine gördüğünüz gibi Apple konusu olunca demek ki çok fazla atış tutuş yapmayacağız. 5C'nin 16 GB'lı 600 Euro. 99'ların 1 dolar Euro daha ekleyeyim.
600.
32 GB'lı 700 Euro. 700 Euro.
Çok fazla ya.
Uçuk yani.
Ama onlar
yani
şey dahil mi? Yani.
Ne dahil mi? Direkt kontratsız satış.
Direkt kontratsız gün bu.
Yani vergi KDV dahil olabilir.
Çünkü... KDV dahildir onlar.
Tamam dahil olsun.
Dahil olsun.
Yani yine inşallah dahildir zaten. Dahil değilse
çok kötü olacak.
16 GB'lık 5S yani bu yeni hızlı olanın fiyatını söylüyorum. 16 GB'lı 700 Euro.
700 Euro.
Yani 16 GB. 32 GB'lı 800 Euro. 64 GB'ı 900 Euro.
Yani bizi Amerika'dan alırız sonra.
Ya Euro 2.7 olmadı mı son?
900 kaç? 900
Euro.
Direkt 900 Euro.
Evet. Yani aslında neredeyse? 899 öyle söylemeyeyim.
Ha, 900.
900 yani sonuçta.
Anladım. 2.7.
Bir 2.7 liranın lafını yapmıyor.
2.400-2.500'e yakın bir fiyatı diyor. Peki yurt dışı fiyatı bu. Evet. O zaman şöyle bir durum var. Yani buradan ben çünkü haberlerinde...
Arkadaşlar yurt dışından alacaksanız alın yani. Yapmayın hiç.
Ben bahsediyordum diyordum ki ya iPhone'u işte 3000 TL'ye almayın falan filan. Onlar hep paralel ithalat falan diyordum.
Apple kendi getiriyor 3500'e. Evet, Apple baktı ki satılıyor fiyatlardan demek ki.
Çok fazla, gerçekten evet. Çok fazla. Yani.
Umarız yani, bunlar şeydir yani.
Yanlıştır falan yanlıştır böyle hani.
100 euro 200 euro fazla atmışlardır.
4'e basacakken 5'e basmışlardır falan, inşallah öyledir.
Bilmiyorum, fiyatlar uçuk geldi. Avrupa yok. Fiyatları buysa Türkiye'yi düşünemiyorum zaten.
Tabii Türkiye'de çünkü Avrupa'da 2400-2500 liraya satılan bir cihazın hani... ek vergilerde söz konusu olduğu için bizim ülkede hani 3000 TL'ye yakın satışa sunulması çok güçlü ihtimal. Hani baktığınızda 3000 TL hele ki 60 hani 128 olsa anlarım. Evet. Bir nebze de olsa. Hani derim ki adam orada MacBook Air'ın 128'ini örneğin 2400'e 2500'e veriyor. Hani iPhone'da da işte daha şey falan filan 2900'e veriyor ya. Derim ama kapasite de aynı. O açıdan olmamış.
Bu arada fiyat bilgileri yanlış diyen arkadaşlar var ama eğer
ben de bir bakayım o zaman.
Evet, o site eğer doğruysa çok büyük sıkıntı olacak.
Ya ben bakıyorum onu şu anda da 16 GB 5G için 599 euro yazıyor.
Bu arada arkadaşlar diyor Mesut Bey 5G için 600 euro deyince derin bir oh çektim falan diyorlar. Herhalde direkt telefon değer kaybedecektiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok, yola devam dediler herhalde. Evet, 900 euro için de şey demişler, evet, Apple sömürgecilik anlayışında öne geçti.
Örneğin ben İngiltere fiyatlarını söyleyeyim. 5G'nin başlangıç modeli yani 16 GB'lık modeli 469 sterlin, 32'lik model 550 sterlin ki bu senin fiyat dediğin söylediğin fiyatları destekliyor yani.
Bu arada bazı arkadaşlar halen 99 yazmış. Onlar Amerika'daki sözleşme ne arkadaşlar? Onları siz alamazsınız. Yani o fiyatlar, öyle bir iPhone yok dünyada Amerikalı değilseniz eğer. O yüzden bu fiyatlar doğru. Üzücü bir haber. Tamam yani. Buraya kadar geldik neşeli neşeli. Yalnız herkes böyle bir düşünceye daldı Mustafa.
Bu arada kalınlığı neydi telefonun?
Herhalde telefon daha biraz... kalın. Hangisi? 5G mi?
5G
bana
evet.
Bana biraz daha sivrelmiş gibi geldi. Son fiyat açıklamasında.
Aslında o kadar iyi değilmiş.
O kadar da iyi değilmiş telefon ya. Yani
daha kalın gözüküyor.
Abi 4K çekmiyor bu telefon. Bu fiyat.
Tabii abi. Yani. Kesinlikle.
Gerek yok. Parmak izi okuyucusu
bir de geçen senenin işlemcisi falan var. Ne gerek var?
Yok. Kapatalım mı programı? Aynen öyle. Arkadaş.
Bu ne ya böyle?
Evet, fiyatlar acayip. Türkiye'ye hadi %10 indirimli gelsin.
Yok, indirimli gelmesinin imkanı yok. Evet. Hani bizim gibi hani akıllı telefonların hani cari açığın çok büyük bir kısmını oluşturan akıllı telefonlardan dolayı indirimsiz satışa sunulmasının imkanı yok bence.
Evet arkadaşlar, iPhone'lar güzeller ama pahalılar.
Çok pahalı.
Fiyat konusunda çok fazla
bekleyeceğiz,
konu olacaktır,
göreceğiz yani
yorum
Türkiye'ye.
Olacaktır. Evet, Türkiye'de 3000 lira falan olur herhalde, bilmiyorum.
64 çok rahat olur 3000.
Ha belki de 3500 liralık bir telefon göreceğiz.
Yok, kesinlikle olur ya.
O zaman
yani 900 1000 avro diyorsun. Yani 2.6 2.7 diyor şu an.
2.5 Avrupa fiyatı geçiyor.
Geçiyor
herhalde.
Yani otomatik. Sen onun üstüne bir özel vergilerden ekledin mi zaten?
Evet,
3
temiz. Yani. Belki bunlar da özel vergiler.
Yalnız düşünsene öyle bir şey ki 1.3 bir dizüstü bilgisayar alıyorsun. Yan tarafta şey var. Aynen tek öyle. Başına iPhone var.
Yani göreceğiz acaba ya, değecek şahsen... mi?
Ha, tabii. Ama
ben yani hiçbir telefonun 3000 TL'lik fiyat etiketini hak edeceğini düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum. Canım.
Yani yok, ben hala bilmiyorum, eski yıllarda kaldığım için örneğin yok. 2008 yılında pardon 2008'de 2010 yılında 1400 TL'ye iPhone 4 aldığımı hatırlıyorum. Yani en üst düzey telefonuydu bu, modeliydi. Şimdi 1400 diyoruz, burada geliyoruz 3000 diyoruz. Ya inanılmaz bir uçuk.
Ya Avrupalı bir yani. Almaya kalksan pahalı geldi.
Kesinlikle
bana.
Kesinlikle Avrupa'dan yani. Da getiremez. Açıkçası. Tek alternatif Amerika. Ki Amerika zaten her zaman teknolojiyi en ucuz kullanan ülkelerden biriydi.
Yani yine ben öyle. Şahsen şunu da anlamıyorum. Ya. Amerika'da bu kadar ucuz olup da Avrupa'da bu kadar pahalı olması nedir yani?
Ama yani, Avrupa'da şimdi yani. Şöyle bir şey var, onu da söyleyelim. Biz 800 euro dedik, 900 euro dedik. 900 dolar olacak demek ki Amerika fiyatı. Genelde
evet,
aynı öyle oluyor. Ya, evet.
Yaklaşık öyle çünkü şey.
Yani 900 dolar da bence ucuz değil.
Yani şöyle
yine.
Apple'ın yok politikası
canım,
şöyle oluyor.
Yok canım, fiyattır işte yani ama.
Ama onlar kontratlı fiyatları gidiyor.
Apple'ın politikası şu oluyor. Direkt Amerika'daki fiyatı alıyor. İrlanda'dan soktuğu an cihazı direkt doları siliyor, oradan euro yazıyor. Yapıyor.
Yani 900 dolarlık bir iPhone'unuz olacak arkadaşlar.
Bir bakalım.
GB'lik telefon alırsanız.
Bir bakalım hemen, onu da doğrulayalım.
Haberler o zaman boşuna çıktı. Dediler ya 3000 lira verdi telefona falan filan diye bir haberler yapılmıştı o fiyatları, biliyorsunuz.
Evet. Hı-hı. Boş çıkmayacak bu
evet,
sefer.
Artık yapmalarına gerek yok. Zaten telefonun resmi fiyatı bu. Altın rengini acaba o yüzden mi yaptılar dersiniz?
Belki tek altındır
üst,
gerçekten.
Tek üst düzey olsa. Bu arada bakıyorum şimdi. iPhone 5 için bakayım.
Ben Apple.com'a giremiyorum. Sen girebilir misin?
Ben girdim Amerika'ya şu anda. Kontrastsız fiyatlarını hemen söyleyeceğim.
Heyecanla bekliyoruz.
Bakıyorum. 649.16, 849. İşte bir 50.
Aynı.
50 dolar yani evet. 50 dolar
sayıda. 649 16 değil mi?
16 649 749 849.
Aynı o zaman.
900 dolar işte gün yani bir 50 dolar.
Ama zaten 649'du ki iPhone hep. Hep 649'du.
Şimdi 5C'nin fiyatları nedir peki Mustafa?
Onu söyleyeyim o zaman.
Yani Amerika fiyatı değişmediyse o zaman Türkiye fiyatı.
Tamam,
Amerika'da bu arada %10 vergi var. Bunu da söyleyelim.
Tabii tabii bunun üstüne
yani
vergi geliyor.
Yani %10 vergi koyduk mu öyle olacak zaten.
Tabii aşağı yukarı öyle oluyor.
Yani
şimdi bakıyorum.
Gün aynı fiyatlar.
Ya canım, 549, 649. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ha, 549. 610 vergi 600 kaç yapıyor?
549'a
gelmez. Ama hep öyleydi zaten.
5C'nin Amerika'daki fiyatı 549, 550 dolar. Hani sen diyordun ya biraz önce iPod'tacı ben niye alayım diye.
Evet alırsın tabii. Git al, koşarak git alayım.
Ki güncellemediler yani, onu da anlamadım.
Enteresan bir şey. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Burada da yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kim aksaklıklar yaşadık biliyoruz ama olsun. Yayınımızın sonuçta güzel geçtiğine inanıyoruz.
Kesinlikle.
Yorumlarınızda yine konuya katkıda bulunursanız seviniriz. Bir sonraki canlı yayında, daha sorunsuz bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.